şüphe bırakmayacak bir gerçekliği ortaya koyan bir metot inşallah. Bunu ortaya konduğunda zaten insanlar da işte başta araştırmacılar olmak üzere, işte öğrenciler olmak üzere, üniversite çevreleri olmak üzere büyük bir dönüş başladı. Özellikle bakıyoruz İngiltere gibi Darwinizmin hakim olduğu bir ülke, %75'ler seviyesindeyken Darwinizme inanç, bugün Darwinizme inanmayanların oranı %75. Tam
Veya Allah'a
tersine döndü.
inanma oranı
Evet,
%75.
evet. Yani Darwinizme inanmıyor insanlar artık tabii ki bir yaratıcıya, Allah'a inanıyorlar anlamına gelmiş oluyor inşallah. Ülkemizde zaten halkımız zaten bilinçli olduğu için başından beri zaten böyle bir safsataya inanmıyorlardı. Çünkü Allah'ı reddeden bir felsefe olduğu için, inancın karşısında olan bir felsefe olduğu için zaten halkımız özünde zaten böyle bir şeyi reddediyordu. Böyle bir felsefeyi reddediyordu. Yalan veya doğru hiç fark etmez. Zaten kabul etmiyorlardı inşallah. Tabii bunlar sevindirici gelişmeler. Dünya çapında özellikle Adnan Bey'in eserleri yayıldıkça, ki internet bunun için çok güzel bir ortam sağladı. Eserlerde Adnan Bey biliyorsunuz hiçbir ücret talep etmiyor eserlerinin yayılmasından. Amaç bilginin yayılması, gerçeğin anlaşılması olduğu için hızlı bir şekilde yayıldı internet ortamında bu bilgiler, Adnan Bey'in ortaya koyduğu veriler ve hemen kabul edildi zaten.
Evet. Tabii 1980'lerden sonra özellikle büyük bir gelişme başladı bu yönde. Ondan evvel hakikaten Darwinizmin, materyalizmin ve ateizmin etkisi bütün dünya çapındaydı. Yani bunun bizim ülkemizi de etkilememesi mümkün değildi tabii. O zamanki o ideolojik akımlarda 80'lerden sonra günümüze kadar olan Allah razı olsun Sayın Adnan Oktar'ın çalışmaları vesilesiyle Allah'a inanma oranı arttı. Bu bilimsel bazı çalışmalar sonucunda da ortaya çıkan bir sonuç. Kolombiya Üniversitesi'nde yapılmıştı. Son 20-25 yılın bu oranlaması yapılmış. %50-50 civarındaydı ülkemizde de 1970'lerde. İşte 1980'lerden sonra Sayın Adnan Oktar 1979-80'de faaliyete başladıktan sonra son 30 yıldır öncelikli konu olarak ve her kitabında işlediği bir konu olarak binlerce sayfa oluşmuş bir külliyatta ve delillerle ortaya koyduktan sonra bu oran Türkiye'de şimdi %90'ların üstünde Allah'a inanma oranı var. Allah'a çok şükür.
Maşallah.
Bu tür bilimsel ve kültürel çalışmaların sonucu bu dua neticesinde Allah nasip etti ve milletimizin imanı daha da güçlendi. Çevre ülkelerde de öyle, dünyada da öyle. İngiltere örneğini verdiniz. Tabii Darwinizmin bilimsel bir teori olmasından ziyade ayrıca insanların birey olarak da ve toplum olarak da etkileyen çok önemli yönleri var. Şimdi Darwinizm demek Allah'a inan, Allah'a inkar felsefesinin sözde bilimsel adı. Bu toplumları da etkiliyor. Toplum alanına da bunu yansıttılar. İnsanların, ülkelerin birbirine rakip olması ve özellikle bireysel alanda sevgisizlik, merhametsizlik, hoşgörülü olmama, fedakar olmama, başka bireyleri rakip olarak görme ve işte o birbirine ezme gibi böyle insan yani vicdanına aykırı, değil mi? Ve insanları rahatsız eden birçok ahlaki özelliklerin düşmesine sebep oldu.
Evet.
Yani toplumsal yaşamda insanların ilişkilerini etkileyen, insanın iç dünyasında huzursuzluğu, rahatsızlığı, değil mi? Ahlaki özelliklerini etkileyen bir unsur haline geldi. Çünkü Allah'a inkar felsefesinin bir adı ve o öyle olunca insanlarda sevgisizlikten tutun, merhametsizliğe kadar, bencilliğe kadar her türlü negatif ahlakın gelişmesine, toplumda bunun yayılmasına vesile oldu, neden oldu. O yüzden aynı zamanda çok da zararlı bir ideoloji. Allah'a çok şükür şimdi o fikir, o ideoloji bilimsel olarak ortadan kaldırıldıkça hem ahlak güzelleşiyor insanlarımızda, hem
Sevgi
sorumluluk
ortamı
artıyor,
oluşuyor.
hem toplumsal milli birlik,
Evet.
beraberlik artıyor. Böyle güzel neticeler veriyor inşallah.
Evet, yani şu bir kere bir gerçek. İnsanlar bazen daha doğrusu Darwinistlerin bir aldatmacası var. Ne alakası var efendim? Din ayrı, Darwinizm bilimsel, Darwinizm ayrı. Dolayısıyla tamam, dine karşı değil Darwinizm. Siz dininizi yaşayın ama Darwinizm bilimsel gibi bir iddiayla ortaya çıkıyorlar. Halbuki bu çok büyük bir aldatmaca. Yani bir kere şunu anlaşılması gerekiyor. Darwinizm ateizmdir. Bakın Charles Darwin diyor ki böylece inançsızlık yavaş yavaş beni sardı ve sonunda tamamlandı. Yani Darwin bir kere inançsız bir insan. Zaten bunu da açıkça söylüyor. Hatta karısı daha dindar bir insan. Darwin'den bu yüzden nefret ettiğini bildiriyor. Yazdığı mektuplardan bir tanesinde.
Yani Darwinizm evet. Eşittir inançsızlık.
Evet.
Bu demek ki.
Şimdi ama evet. Bunun başkanın sözlerinden de bakın ortaya koyalım. Evet. Mesela Richard Dawkins diyor ki, ki azılı bir ateist ve dünyanın en önde gelen evrimcilerinden, Darwinistlerinden. Darwin entelektüel olarak tam bir ateist olmayı mümkün kıldı. Bakın Darwinizm, ya yani ateist olmayı mümkün kıldı diyor. Yani evet. Ateizmin dayanağı, siz Darwinizmi kaldırırsanız ateizm çöker. Çünkü ateizmin dayanacağı bir şey yok. Ateistler şunu iddia ediyor ateizm. Bakın diyor, Darwinizm diyor bilimsel bir şey diyor. Yani her şey diyor tesadüfen olmuştur diyor. Dolayısıyla diyor bu diyor Allah'ın varlığını reddeden bir gerçek olmuş oluyor diye iddia ediyorlar. Şimdi devam edelim. Bakın burada çok önemli kanıtlar var. Mesela Dawkins mesela diyor ki beni bunun şahidi, bu konunun avukatı gibi görüyorlar. Ve bana soruyorlar, Dr. Dawkins, evrime olan inancınız evrim üzerine çalışmalarınız sizi ateizme mi döndürdü diye. Buna evet demek zorundayım. Benim gibi insanlar evrim lobisi için kötü haber gibidirler. Oysa ben bu konuda, bu alanda konuşan kişilerin hepsinden çok daha açık sözlü ve dürüstüm. Özellikle bunu yine Dawkins söylüyor. Özellikle oluşturulmuş bir çeşit evrime koruma lobisi var. Bakın bu çok önemli. Dünyada hakikaten hocamızın tarif ettiği Darwinist diktatörlük var. Dawkins de aynısını söylüyor. Değil mi? Üniversitelerde korunmaya çalışılıyor. Bu dünya devletlerinin %95'i resmi olarak Darwinizmi korumaya çalışıyorlar. Resmi politika olarak. Onun için yani bilimsel olarak çökertilmesi dolayısıyla bugün artık ellerinden kaybettiler bu imkanları ve ellerinden kurtulmaya başladı. Mesela Stalin var değil mi? Tarih en ünlü diktatörlerinden biri, kanlı diktatörlerinden. Diyor ki genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için onlara tek bir şey öğretmeliyiz. Darwin'in öğretilerini. Yani Stalin ne yapmak istiyordu komünist Rusya'da? Toplumu tamamen ateist yapmak istiyordu. Onun için diyor Darwin'in öğretilerini öğretelim diyor. Ve 20 milyon insanın katline sebep oldu. Hatta o dönemde mesela öyle şeyler yapıldı ki bir tane onların ünlü bir biyoloğu var. O dönem yaşamış olan komünist Rusya'nın. Şöyle bir iddiada bulundu. Buğdayları soğuk iklime eklerseniz evrimleşip oradan evrimleşerek soğuk iklimlere yetişebilecekler diye Sibirya'ya ekim yapmaya kalktı. Evrimi ispatlayabilmek için 8 milyon hektar ki Rusya'nın çok yani ihtiyacın tamamına yakın bir miktarı buğdayı 8 milyon hektarı şeyde Sibirya'da ekim yaparak tamamen yok oldu o buğdaylar tabii. Yani öyle bir şey olmadığı için, evrim falan olmadığı için ve milyonlarca insan açlıktan öldü. Yani dolayısıyla Darwinizm savaşların sebebi, kan dökmenin, terörizmin sebebi aynı zamanda dünya çapında milyarlarca, trilyonlarca dolar kaybına, vakit kaybına ve insanların açlıktan, sefaletten ölmesine, savaşlardan ölmesine sebep oldu. Bu yüzden çok büyük bir bela. Mesela devam edelim. Amerikan Ateizm Geliştirme Birliği Başkanı Charles Smith. Bakın diyor ki evrim ateizmdir diyor. Yani insanların bunu anlaması lazım. Darwinizm bir kere bilimsel gerçekliği yok. Yani süper bir safsata. Şimdi onu da birazdan açıklayacağız. Neden olduğunu sık sık vurguladık ama tekrar anlatmamız gereken konular var. Bir kere süper bir safsata ve ateizmdir. Yani ateizmi getirir. Zaten Dawkins de onu söylüyor. Bakın Darwin entelektüel olarak tam bir ateist olmayı mümkün kıldı diyor. Yani bundan daha açık, çok açık sözlü söylemiş.
Evet.
Tabii dünyada çok büyük bir başarı elde edildi. Yani bilimsel olarak hocamızın yaptığı çalışmalarla. Mesela yabancı basında da bu büyük haberler oldu değil mi? Darwinizm paniği, onu da gösteririz birazdan. Darwinizm konusunda büyük bir panik oldu dünyada değil mi? Fransa'da mesela, İngiltere'de, dünyanın çeşitli ülkelerinde. Hatta elden gidiyor, işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Öğrenciler artık söz anlatamıyoruz. Atom bombası yağıyor, nükleer bomba gibi deprem etkisi meydana getirdi diye. Büyük bir panik oluşumu olmuştu Avrupa'da. Neden oldu? Çünkü biraz önce gördük, bir Darwinist diktatörlük var. Bunun ellerinden gitmesini istemiyorlar. Yani normalde bir insan eğer bu bilimsel bir teori olsa, değil mi Cihat Bey, siz de çok iyi bilirsiniz. Birçok bilimsel toplantıya evet. Katıldınız. Toplantılarda bilimsel bir gerçek ortaya konduğu zaman bilimsel delilleri zayıf olan, güçlü olanakini hemen kabul eder. Değil mi? Tartışma, kavga çıkar mı
tabii.
Hiç?
Olmaz öyle bir şey. Şimdi ben dilerseniz az önce bahsettiniz, o Darwinist panikten bahsettiniz. Fransa'da nasıl tepki bulduğunu özellikle bilim çevrelerinin nasıl bir tepki bulduğunu, Harun Ya, Sayın Adnan Bey'in yaratılış atlasının nasıl tepki bulduğunu birkaç alıntıyla aktarayım ben izleyicilerimize. Sihan Sevi, Aralık 2007 sayısında şöyle bir ifade var. Eser hakkında, yaratılış atlası hakkında. 2007 yılı başında bütün okullara gönderilen ve evrim teorisini reddeden bir atlas. Soğuk duş etkisi yaptı diye yorumlanmış. Yani soğuk duş ne demek? İnsanı kendine getiren, yani soğuk duş alındığında insan kendine gelir. Ama şok olur tabii ki. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil.
Tabii.
Değil mi? Yani insanın daha zihnini açık hale getirir, dimağını açık hale getirir, düşüncesini. Bu faydalı bir şey olduğunu ifade etmiş oluyor. Tabii bir şok oldukları kesin. Ama akıllarını başlarına getirenmiş aynı zamanda. Devam ediyor aynı dergi yine aynı sayısında. Milli eğitime bağlı müfettiş Dominik Rojat şöyle diyor. Bu konu hakkında Müslüman kaynaklı olarak düzenlenmiş ilk büyük olaydır bu. Bakın, Müslüman kaynaklı olarak düzenlenmiş ilk büyük olaydır bu diyor. Daha büyük olay yok. Yani gerçekten çok büyük etkisi olmuş oldu. Bir defa Hristiyanlar biliyorsunuz zayıf böyle çok cılız çabaları vardı. Hazırladıkları kitaplar vardı. Küçük böyle broşürler şeklinde olsun, işte küçük yayınlar şeklinde olsun. Hep ama cılızdı. Ve her zaman için evrim yoktur diye ortaya çıktıklarında zaten susturuluveriliyorlardı. Çünkü 6 günde Allah'ın yarattığına inanıyorlardı. Ve bunu tahrip edilmiş kaynaklara dayandırdıkları için tabii ki zor durumda kalıyorlardı. Çünkü mesela yeryüzünün katmanlarına inildiğinde milyarlarca yıllık bir geçmişi olduğu zaten anlaşılıyor yeryüzünün. Bunu inkar etmek zaten bilime ters düşmüş olmak anlamına geliyordu ki daha ilk anlamda, ilk basamaklarda, daha ilk dakikalarda zaten pes ediyorlardı Hristiyanlar. Ama bir Müslümanın böylesine kapsamlı bir eserle ortaya çıkıp da yeryüzünün geçmişine de hiçbir şekilde reddetmediği, ki ayetlerle de bunun desteklendiğini görüyoruz, daha detayını anlatırız sonra, hiçbir açık kalmayacak şekilde tam anlamıyla yaratılışı başından sonuna kadar açıklamış olması onlar için gerçekten de ilk büyük olay olmuş oldu. Kelimenin evet. Tam ifadesiyle.
Özellikle de Fransa'da çok büyük etki yaptı. Tabii evet. İngiltere'de, İtalya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde, Amerika'da da çok büyük etki yaptı. Ama Fransa, ben liseyi Fransız lisesinde okumuştum. O yüzden Fransızları, Fransa'yı ve Fransa eğitim sistemini biraz biliyorum. Darwinizmin ve materyalizmin kalesidir Fransa. Yani felsefecilerin çoğu Fransız kökenlidir ve sosyologların. Evet. Dolayısıyla diyalektik materyalizmin, ateizmin ve Darwinizmin çok büyük etkisi olan bir ülkedir. Genel fikir sistemlerinin, bu Darwinizmin temeli Fransa'dır.
Evet.
O yüzden Fransa bunda hakikaten şok etkisi yaşadı. Evet.
Eserin etkisi hakkında bakın bir ifadeleri daha var, onu da söyleyelim. Yine aynı bilim dergisi. Demek ki yaratılışçılık göz ardı edilemez bir başarı ile bütün dini inanışları etkilemiş durumda. Bakın, yaratılışçılık göz ardı edilemez bir başarı ile bütün dini inanışları etkilemiş durumda. Evet. Yani bütün dinlerde tabii kendilerine bundan bilimsel bir temel oluşturarak tabii ki Allah'a olan imanlarını sağlamlaştırma açısından tabii ki fayda görüyorlar. Bu çok büyük bir fayda, inkar edilemez bir fayda. Ve bunu bakın bir bilim dergisi zaten ifade etmiş durumda. Aynı şekilde yine bilimsel eserlerde, Fransa kaynaklı bilimsel eserde, bu bilimsel eserde öğrencilerin olayı sahiplendiği ve okullarda dillendirdikleri, eserden faydalandıkları açıkça bir şekilde ifade edilmiş. O da şöyle, bir Paris Lisesi'nde yaşam ve yer bilimleri öğretmeni bunu ifade etmiş, Adeline Lecot diye. Karşı çıkışları eskiye göre çok daha kesinleşti. Allah'a inanan öğrencilerden bahsediyor. İki sınıfımda 5 tane çok katı anti evrimci öğrencim var. Bazıları çok iyi öğrenciler. Cevaplarını internette buldukları Harun Yahya'ya ait delilleri referans alarak çok daha gözü pek bir şekilde delillendiriyorlar.
İşte.
Bakın ne diyor? Delillendiriyorlar. Zaten delil varsa zaten fikriniz sağlamdır ve ortaya çıkarsınız ve karşınızdaki mat edersiniz.
Neresi burası? Fransa. Fransa'da iyi.
Öğrenciler delil bulmuşlar.
Tabii.
Delil varsa zaten rahatlıkla fikrinizi savunuyorsunuz ve inancın karşısındaki anlayışı, felsefeyi rahatlıkla mat edebiliyorsunuz. Evet, ki bunu bir öğrenci olan, yapıyor.
Tabii buna vesile olan da Sayın Hocamız Adnan Oktar.
Maşallah.
Dünya çapında etkisinin olduğunun örneklerinden bir tanesi.
Evet,
tabii maşallah. Daha birçok örnek var. Hatta profesörlerin de yani değil mi? Profesörler de kaynak olarak Sayın Adnan Oktar'ın eserlerini kullandıklarını açıkça beyan ediyorlar. Onunla ilgili evet. Bizim sitemize
biraz haberler okuyalım. Miktarda. Dünya basınından mesela evrimin sınıflardaki krizi diye bu geçtiğimiz Kasım ayında İngiltere The Guardian, biliyorsunuz The Guardian gazetesi, sol görüşlü bir gazete, Darwinist. Diyor ki böyle bir haberde evrimin sınıflardaki krizi diye, araştırmalara göre dünya üzerindeki öğretmenler ve öğrenciler evrimi reddediyorlar. Sonuçlar dehşet verici olabilir. Devam ediyor. Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu ülkelerde öğrenciler ve öğretmenler arasında evrimin ne kadar kabul edildiğini ortaya koydular. Pek fazla değil. ABD'de bundan iyi durumda değildi. Rosenau'nun tespitine göre evrimi kabul eden sanayileşmiş ülkeler içinde en düşük seviyedeki 5 ülkeden biriydi. Diğerleri Türkiye, Kıbrıs, Letonya ve Litvanya'ydı. Devam ediyor. Burada anket yapamazsınız. Bizim nasıl maymunlardan geldiğimize inanabiliyorsunuz diye haykırmıştı. Öğrenciler de onun arkasında bir araya gelip destek vermişlerdi. Ankete katılan Endonezyalı öğretmenlerin büyük bir kısmı fen bilimleri sınıflarında Harun Yahya'nın çalışmalarını kullanıyorlardı. Yani bir kere İngiltere'de büyük bir panik var. Zaten bir kamuoyu yoklaması yaptılar. Bu kamuoyu yoklamasında İngiliz halkının eskiden olduğunun tam aksine %75'inin Allah'a inandığı, %25'inin Darwinizmi savunduğu ortaya çıktı. Yani İngiltere %80'lere, %90'lara Darwinist'ti değil mi? O oranlarda Darwinist'ti. Evet. Tepe taklak gitti. Hakikaten hocamızın kitapları, orada yapılan yüzlerce konferans ki bütün üniversitelerini gezdik aşağı yukarı. Büyük çapta okunuyor tabii. Kitaplarının milyonlarcası indiriliyor internet sitelerinden. Darwinizm kendi ülkesinde yerle bir oldu. Fransa'da maşallah. Öyle oldu. Amerika'da öyle oldu maşallah.
Maşallah. Bakın Almanya diyeyim, Almanya ile ilgili bir alıntı yapayım. Yine Almanya medyasından. Kölner Stadt Anzeiger adlı dergiden diyeyim. Şöyle deniyor eser hakkında, yaratıcı atlası hakkında. Uzun zamandır evrime yapılan en etkileyici saldırı diye bahsediliyor. Aynı şekilde öğrencilerin özellikle eserden çok etkilendiği, atlastan çok etkilendiği ve milyonlarca yıldır hiçbir canlının değişmediği, hiçbir evrimin hiçbir şekilde yaşanmamış olduğu bu şekilde görülebiliyor diyor Kölner Stadt Anzeiger. Aynı şekilde Süddeutsche Zeitung gazetesi de benzer şekilde eseri anlatmış, detaylarını anlatmış. Şöyle diyor, kitap geçtiğimiz baharda Fransa'da büyük bir yankı meydana getirdi. Binlerce sayıda kitap sanki yüksek bir boşluktan öğretmenlerin, okul müdürlerinin, kütüphane yetkililerinin, yazarların masalarına düşmüştü. Yüksek bir boşluktan diye ifade etmiş. Parlak kağıda 800 sayfa, 6 küsür kilo ağırlığında bir kitap, ilettiği mesaj açık. Darwin yalan söylüyor. Evrim yok. Dünyayı Allah yarattı ve bir kere de yarattı.
Kitabı gösterelim mi o zaman evet. Yeri gelmişken? Sayın.
Ben de bu arada şeyi anladım, okuyayım. Bakın Slate Magazin diye evet, bir magazin var. Amerikalı. Diyor ki Harun Yahya ile tanışın, Müslüman dünyasındaki lider yaratılışçı. Maşallah. Sayın Adnan Oktar'dan İslam'ın önde gelen yaratılışçısı olarak bahsedilirken yaratılış atlası içinde görsel bakımdan insanı şaşkına çeviren 6,5 kilo ağırlığında 800 sayfalık yaratılış atlası diyor. Kim evet. diyor bunu? Amerika'nın tanınmış dergilerinden Slate Magazine'de yayınlanan bir röportajda, Sayın Adnan Bey'le yapılan bir röportajda diyor ki, devam ediyor. Sayın Adnan Oktar'ın gündemi yalnız evrimle sınırlı değil. Türk İslam Birliği çağrısında bulunuyor ve bu Türk süper devleti Kazakistan'dan Endonezya'ya ve Batı Afrika'ya kadar uzanarak günümüz Müslümanları için Osmanlı İmparatorluğu'nu yenileyecek maşallah.
Maşallah. Yine İngiltere'deki medya kaynaklarında da Harun Yahya'nın, Sayın Adnan Bey'in eserleri hakkında şöyle ifade ediliyor. Harun Yahya, Müslüman dünyasının en fazla kitapları dağıtılan yazarlarından biri. Din ve bilim hakkındaki gösterişli kitapları ve DVD'leri dünya çapında İslam kitapçılarda satılıyor. Ve okuyucularının eserlerini İnternet sitesinden bedava indirmesine izin veriyor.
Evet.
Maşallah.
Evet, hatırlarsanız aynı zamanda Reuters bir oylama yapmıştı. Dünyadaki en etkili Müslüman kimdir diye, Müslüman lider evet. kimdir diye. Adnan Bey 2 milyon oyun 1 milyonunu alarak %50 oyla birinci seçilmişti. Dünyadaki bütün Müslümanların verdiği oylarla. Tabii bu Adnan Bey'in maşallah bütün dünya çapında darbinizmi, materyalizmi yerle bir etmesi değil mi? Kur'an ahlakının yeryüzünde yayılmasından dolayı kaynaklanan bir başarıyı da aynı zamanda gösteriyor bu.
Evet maşallah. Evet. Allah razı olsun.
Bütün dünyanın her tarafından gelen Müslüman oylarla.
Evet inşallah.
Ki yani saymakla bitecek gibi diyor. Benim önümde uzun bir liste var böyle maşallah. Dünya basınında çıkan haberler. Norveç'te çıkmış, Danimarka'da çıkmış, Belçika'da çıkmış. Evet. Hepsi panikte. Yani İngiltere, Fransa, Amerika, Kanada, Arap, İslam ülkelerinde çok övücü yazılar var. Yani okumakla bitecek gibi değil maşallah. Bakın yaralışı savunanların etkileri dünya çapında yayılıyor. İngiltere Reuters'in. Neden bu tartışmayı haber yapıyoruz? Bunu yapmamızın sebebi yaratılışçıların sayısının çok fazla olması. Reuters diyor bunu. Yaratılışçılar bilim öğretmenini sorguluyorlar. Ve evrimin hiçbir zaman olmadığını ispatladıklarını öne sürdükleri müzeler açıyorlar. Bu haberleri yapmamızın diğer bir nedeni de etkilerinin diğer ülkelere yayılıyor olması. Özellikle Harun Yahya gibi İslam yaratılışçıların çalışmaları yoluyla Müslüman ülkelere yayılması maşallah.
Evet
maşallah.
Açıkça evet. İtiraf ediyorlar ne kadar etkili olduğu.
Evet. Maşallah. Le Point Vine Fransa'dan şöyle bir manşet atmış. Diyor ki Darwinizmi kurtarmak için artık çok geç diyor. Yani bitti artık diyor yani. Bitti diyor artık evet. Bir şey kalmadı diyor geriye. Politis dergisi var. O da diyor ki Fransız üniversitelerde evrim teorisi sorgulanmaya başlandı diyor. Bugüne kadar sorgulanmadan kabul edilmiş demek ki. Değil mi? Hazır olarak empoze edilmiş bilmeyen insanlara. İşte siz bunu araştırmadan, etmeden böylece kabul edin. Biz kabul ettik, siz de kabul edin denmişti. Ne zaman ki delilleriyle beraber aksinin olduğu ispatlandı, artık herkes tartışır duruma geldi tabii ki.
Bakın şimdi şey var mesela, bu New Humanist dergisi var. Ateist bir dergi. Orada geçen ifadeleri ben size okuyayım. Harun Yahya için, Adnan Bey için dünyanın en ünlü Müslüman yaratılışçısı diyor. Efsanevi şahsiyet Harun Yahya diyor. Müslüman yaratılışçılığın sözcüsü diyor. Müslüman duyarlılığının temsilcisi diyor. Radikal İslam'a bir alternatif diyor. Modern Türk Müslüman şahıs diyor. Hayatın kökeniyle ve İslam'la Batı arasındaki gelecekteki ilişkilerle ilgili dünya çapında müzakerelerde bir oyuncu diyor. Kim söylüyor bunu? New Humanist isimli, değil mi? Çok evet. Tanınmış ateist bir dergi. Müslüman yaratılışçılık giderek daha çok göze çarpıyor diye. Yani hepsi itiraf ediyor.
1 Eylül 2009 esas, evet.
Evet. Evet, yani bütün dünyayı maşallah giderek sardı artık. Neden? Çünkü Adnan Bey'in eserlerinin çürütülemez özelliği var. Çok sağlam delillere dayanıyor. Çok kaliteli, çok hikmetli ve özlü olarak yazılmış. Yani ortaokul öğrencisi de Nobel ödüllü bir bilim adamı da okuduğu zaman aynı şeyleri rahatlıkla anlayabiliyorlar. Bu çok önemli. Yani eserlerde hocamız kendini ön plana çıkaran bir üslup değil. Çok hikmetli, özlü, Kur'an dayanaklı değil mi? Hakkı temsil eden evet. Ve en yeni ve en son bilimsel delillerle çürütüyor. Yani karşı konulamaz bir şekilde. Bundan dolayı da Allah çok büyük bir başarı nasip etti. Yani ben bugün tekrar düşündüm de buraya gelmeden 300 kitap ve her konuda yani mesela bir konu oluyor. Burada bir herhangi bir konudan bahsediyoruz. O kitabın, o konunun kitabı yazılmış hocamız tarafından. Bu çok hakikaten çok büyük bir mucize.
Evet.
Allah'ın yani üstün ahlakına verdiği çok büyük bir bereket bu. Evet. Değil mi? Örümcekten bahsediyoruz, maşallah. Kitabı var. İşte masonluktan bahsediyoruz, kitabı var zaten.
Tohumdan bahsediyoruz,
kitabı var. Genetikten bahsediyoruz, kaç tane kitap var. Evrim diyoruz, 40'a yakın kitap sadece evrimin şeyle ilgili. Komünizmden bahsediyoruz, komünizmin kitabı var.
Doğu yani, Türkistan diyoruz,
evet.
Doğu Türkistan'la ilgili.
Atomla ilgili kitap var.
Yani insanlar madde ona ilgili. Çok şaşırıyorlar. Yani diyorlar bir insan nasıl hayatı boyunca bu kadar çok eser verebilir? Bir tek Adnan Bey verebilir. Yani zaten onun başka bir şeyi yok. İkinci bir kişi hakikaten yapamaz bunu Allah'ın dilemesi dışında. Yani çok özel bir ilimle donatılmış demek ki Allah tarafından. Değil mi? Yani bu kadar çok konuda, bu kadar hikmetli, bu kadar güzel eser verilmesi. Mesela çok tanınmış bir İsrailli profesörü, dünyaca tanınmış, Türkiye konferanslara davet ediliyor. Misafirimiz olarak gelmişti. Adnan Bey'in kitaplarının satıldığı bir kitapçı vardı. Sadece Adnan Bey'in kitaplarının satıldığı. Oraya gitmiştik birlikte. Ben şunu sordum, dedim ki, hiç hayatınızda dedim, sadece tek bir yazarın kitaplarının satıldığı başka bir kitapçı gördünüz mü hayatınızda dedim. Yok dedi tabii dedi yani öyle bir şey duymadım bile dedi. Kitapların önünde, rafların önünde resim çektirmişti böyle poz resimler çektirdi. Birçok kitap da aldım böyle yanında götürmüştü. Tabii yani bu hakikaten çok büyük bir bereket.
Kitaplar dünyanın 60 diline çevrilmiş durumda.
Yani evet.
Dünyanın bütün ülkelerinden takip ediliyor. İnternet sitelerinden değil mi? Yüzlerce ülkeden internet sitelerinde giriş var.
Evet.
Bilgisayarlara indirmek ücretsiz olduğu için milyonlarca insan takip ediyor. Sırf geçen sene 80 milyon kitap indirilmiş.
100 milyonun üzerindeymiş, evet. İşte en son şeyler, evet.
Takip edememişim geri kalanını demek, evet. Ki 100 milyon kitap indirilmiş.
Evet. Bu tabii şimdi dalga dalga yayılıyor bütün dünyada. Yani Yaratılış Atlası bütün dünyanın en önüne gelen akademisyenlerine, politikacılarına, kral, kraliçeler, başbakanlar, devlet başkanları dahil, sporculara, sanatçılara, değil mi, gönderildi. Yani bütün önde gelen medyalara dünyanın, gazetelerine, televizyonlarına, radyo kuruluşlarına.
Ne kadar etkili olduğunu da gördük. Yani açıkçası mesela Fransa'ya gittikten sonra ben Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin beyanatlarına dikkat ettim. Hı hı. Ve olağanüstü değişiklik var ya, bundan birkaç sene evvel Sarkozy yani yüce Allah diye Allah'ı övüyor. Allah ne kadar sevgisini ortaya koyan, hı, hakikaten samimi ifadelerde bulunuyor. Ben hayatımda Sarkozy'yi hiç öyle bir ifadede
Darbinist
görmedim.
Daha önceden Sarkozy.
Kesinlikle yani bu Atlas'tan sonra olan değişiklikler. Evet. Tony Blair hakeza.
Evet, Tony Blair dediğiniz gibi hem solcu hem Darbinist'ti. En son Tony Blair'e artık soruyorlar. Diyorlar ki Kur'an okuduğunu söylüyor. Siz Müslüman mısınız diyorlar. Bu soruya cevap vermeyeyim diye cevap veriyor maşallah. Tabii yani insan şu yaralış, bu yaralış atlasını eline aldıktan sonra artık Darwinizme inanması söz konusu değil. Çünkü içinde, evet, biliyoruz ki binlerce delil var. Fosiller, değil mi? Daha da önemlisi hocamız anlatıyor şimdi. Yani fosillerden daha önemlisi derken yani temelden bitiriyor. Mesela bir protein olması için mutlaka başka proteinler ve hücre gerekiyor. Bu zaten Darwinizm kökünden bitiriyor. Çünkü Darwinizm hayatın dolayısıyla bütün hücrelerin ve proteinlerin tesadüfen oluştuğunu savunmuyor muydu? Bir protein bile tesadüfen oluşamıyorsa o zaman hayat hiç ortaya çıkamaz demektir.
Şimdi yani, konferanslarda şöyle bir tablo ben size tarif edeyim. Şimdi bakıyorsunuz işte evrimci bir üniversitedesiniz yurt dışında ya da yurt içinde de aynı şekilde. Konferans vermeye başlıyoruz. Oktar ya da ben ya da başka bir arkadaşımız. Önce bakıyorsunuz çeşitli evrimci profesörler notlar alıyorlar. Sonra ilerleyen dakikalarda not almayı bırakıyorlar ve yalnızca size bakıyorlar. Sonra soru cevap kısmına geldiğinde o kişileri zaten salonda bulamıyorsunuz. Çünkü yoklar, gitmişler.
Söyleyebilirim, bir şey yok.
Hiçbir şey yok. Şimdi eğer siz olmadığına dair bilgi varsa elinizde, kanıt varsa bir defa daha ikinci cümlenizde bir defa kalkıp reddedersiniz, öyle değil mi? Bir dakika kardeşim, sen yalan söylüyorsun eğer biz söylüyorsak. Hayır, yanlışsın, şundan dolayı yanlışsın. Senin böyle söylediğinin doğrusu şudur diye karşı çıkmaları gerekmez mi?
Tabii ki.
Hayır, böyle yapmıyorlar. Gidiyorlar. Yani ortadan kayboluyorlar. Buna kaçmak deniyor tabii ki. Yani karşımızda bulamıyoruz yani. Tartışmak amacıyla bile bulamadığımız insanlar, evrimci profesörler.
Evet. Bakın bir alıntı daha söyleyelim. Evrimin ateizmi nasıl savunduğuna dair, neden böyle olduğuna dair. Ernst Mayr bu neo-darwinizmin kurucularından. Yani Darwinizme bir ek yapmak ihtiyacı hissettiler. Tabii doğal seleksiyon saçmalığın hiçbir şey açıklamadığını görünce 1940'lı yıllarda mutasyon mekanizmasını da eklemişlerdi. O grup içinde Ernst Mayr da var. 20. yüzyılın en önde gelen evrimcilerinden. Diyor ki burada Darwinizm diyor bütün diyor doğaüstü her şeyi reddeder diyor. Yani Allah'ın varlığını,
doğanın üzerindeki varlığını. Evet, her türlü kavrama.
Evet, ondan sonra devam ediyor. Bu çeşitliliği diyor, canlıların çeşitliliğini diyor dünyadaki sadece diyor materyalistik olarak açıklar diyor. Yani materyalizm de maddenin mutlak kabul eden ve doğaüstü bir yaratıcının varlığını reddeden bir eski bir putperest felsefe. Eski Yunan'a kadar geliyor, daha eskilere gidiyor. Hatta evrenin sonsuzdan beri var olduğunu zannediyorlardı, iddia ediyorlardı daha doğrusu. Maddenin ve evrenin. Halbuki bunun böyle olmadığı Big Bang'te ispatlandı. Nasıl ispatlandı? İşte bir Amerikalı astronom bütün galaksilerin ve evrenin birbirinden uzaklaştığını ispatladı. Gezegenlerin, ondan sonra galaksilerin, yıldızların. Dolayısıyla demiş dediler yeteri kadar zamanda geriye gidildiğinde tek bir noktaya toplanacaktır bu. Bu noktanın yani ilk başlangıçtan kalan büyük patlama diyorlar buna. Big Bang'den anlamı zaten büyük patlama demektir. Aslında bir patlama değil. Çünkü bütün patlamalar düzensizlik meydana getirir. Yani bir yere mesela dinamitle inşaatları patlatıyorlar, değil mi? Amerika'da binalar yıkmak için. Mutlaka var olan bir düzeni bozar patlamalar. Herkes bilir bunu. Halbuki bu ilk büyük patlamadan muazzam bir düzen meydana geliyor. Ve daha da önemlisi yoktan var oluyor. Çünkü sıfır hacim, sonsuz yoğunluk diye bir deyim kullanıyorlar. Aslında bu çok büyük, burada da bir aldatmaca var. Yani siz yoktan var oldu diyemedikleri, dememek istedikleri için sıfır hacim, sonsuz yoğunluk sanki orada bir yoğunluk varmış gibi bir şey oluyor. Yani sıfır hacimde sonsuz zaten yoğunluk yoktur. Olur mu? Sıfır hacimde yoğunluk da yoktur, hacim de yoktur, hiçbir şey yoktur zaten.
Evet.
Demek ki Big Bang'in öncesine bakın. Zaman yok, mekan yok, madde yok. Üçü de yok bunların ve yoktan Allah var ediyor. Şimdi yoktan var olması bir şeyin Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor.
Evet.
Biyoloji delilleri de bilimsel delillerle, yani genetikten, moleküler biyoloji, biyokimya, ondan sonra diğer bütün bilim dalları, moleküler biyolojiden gelen bilimsel veriler, paleontoloji, karşılaştırmalı anatomide evrimin olmadığını ispatladı. Allah'ın yarattığını ispatladı. Değil mi? Proteinden oluşma ihtimaline baktığımızda böyle. Fosillere bakıyoruz. Yine aynı şekilde. Bunun için hep sahtekarlık yapıyorlar. Mesela demin proteinlerden bahsettik. Bir protein oluşması için başka proteinler gerekiyor dedik ya. Proteinleri oluşturan, bakın, amino asitler için şu, bakın şimdi bu tablo çok özetlenmiş bir haliyle amino asitlerin sentezini gösteren bir tablo. Bakın burada şunlar mesela amino asitler. Amino asitlerin sentezlenmesi reaksiyonlarını görüyorsunuz. Yani aslında bunun en az 100 katı komplekslikte bu. Yani enzimler, böyle tahmin edilemeyecek kadar tabii, böyle enzimler ve reaksiyonlar var burada. Özetlenmiş böyle çok basitleştirilmiş bir haliyle.
Bir de buradaki basamaklarda bir proton alınıp protonların yerleri değiştiriliyor, moleküler yapılar değiştiriliyor, şekillendiriliyor.
Evet.
Böyle laboratuvarlarda yapılabilecek şeyler zaten mümkün olan şeyler değil.
Ya bunlar, bakın şu reaksiyonlar ki çok, dediğim gibi çok basitleştirilmiş burada. Sadece amino asitlerin oluşması için olan reaksiyonlar. Ve bunların her bir aşamasında proteinler görev alıyor. Yani onlarca enzim amino asitlerin yapılması için gerekli. Bakın proteinleri bıraktık. Proteinlerin yapı taşı amino asitler için bile proteinler gerekiyor. Doğada kendi kendine oluşamıyor. Şimdi bu tabii evrimi yerle bir ediyor. Yani kökünden kazıyıp atıyor. Bir amino asit bile demek ki tesadüfen doğada oluşamıyor. Kendi kendine oluşamıyor. Mutlaka hücre içinde sentezlenebiliyor. Hakikaten öyle. İnsanda mesela 20 amino asitten gerekli olan 10 tanesi sentezlenebiliyor. 10 tanesini biz diğer canlılardan alıyoruz. Çünkü diğer canlılar sentezliyor onları. İşte bitkilerden, değil mi? Hayvani besinlerden alabiliyoruz. Onlarda amino asitler var. Onlar da yine enzimlerle sentezliyorlar. Yani yine proteinler gerekiyor amino asitlerin sentezlenmesi için.
Yani hocamızın bir örneği var. Protein, hadi oldu ki protein oluştu. Protein tozu olan, bir protein tozu şeyini getirsek buraya, değil mi? Kap içinde koysak protein tozları var, hani biliniyor işte. Evet. Sporcuların kullandığı. Koyun, 1 milyon sene dursun protein tozu orada. Protein canlıya dönüşür mü? Böyle bir şey mümkün mü? Hem de çok çeşitli, mesela meyveler, portakallar, çilekler, muzlar, hayvanlar, değil mi? Zürafalar, evet. Kediler, balinalar.
Ancak sonsuz güç insan, sahibi, kainat. Evet. Sonsuz güç sahibi, sonsuz ilim sahibi, bilgi sahibi yüce bir yaratıcı tarafından şekillendirilmesi gerekiyor onu. Yani bir araya getirdikten sonra hayatın özelliği zaten Allah'ın hay sıfatı var. Allah can veriyor ona ve onu canlandırıyor. Yoksa istediğiniz kadar siz laboratuvarda cansız maddeleri bir araya getirin, ondan bir canlı madde elde edemiyorsunuz.
Evet,
hayat veremiyorsunuz.
Hücreyi yapabiliyorlar mı?
Hayır, işte bunu demek istiyorum.
Bir tane hücre yapamadı.
Evet. Yani. Bir tane hücre bile yapılamıyor.
Ki 100 trilyon hücre var değil mi bir insanın vücudunda?
Evet.
Bir insan bu.
Evet.
Kaç milyar insanı düşünün, milyar canlıyı düşünün.
Evet.
Canlılıktaki mükemmellik.
Hücreyi bırakın, protein sentezlenemiyor. Yani laboratuvarlarda, laboratuvar ortamında sentezleyemiyorsunuz. Çünkü proteinleri meydana getiren bağların oluşması için enzimler gerekiyor. Amino asitleri yan yana bıraksanız da siz herhangi bir ısıda amino asitler birleşmeye karşı reaksiyon gösteriyorlar. Yani direniyorlar. Dolayısıyla onları birleştirebilmek için, amino asitleri bir araya getirebilmek için mutlaka enzimler gerekiyor. Yani protein sentezinde biliyorsunuz birçok defa filmini gösterdik. Tekrar da gösterebiliriz. Hücrede onlarca enzim var. Bakın bir proteinin sentezlenmesi için en az 60 tane enzim gerekiyor.
Hepsi özel moleküler makina.
Evet.
Bakalım.
Makina şeklinde çalışıyorlar. Üretim yapıyorlar.
Yani onlarca enzim gerekiyor. Artı DNA'nın kendisi gerekiyor.
Evet. Yani siz nasıl bir fabrikada bir ürünü elde etmek için özel tasarlanmış bir makine var, bir mühendislik eseri olmuş oluyor. Bir amacı var. Bir ham maddeyi bir tarafından bıraktığınızda sonunda bir ürün çıkıyor. Ama tam da hesaplanan ölçüde ve amaca yönelik olarak bir ürün oluşuyor, öyle değil mi? Şimdi enzim de böyle. Bir ham maddeyi alıyor, onu işleyip uygun şekle dönüştürüyor. Yani tıpkı az önce Oktar'ın bahsettiği amino asitleri alıp birbirleriyle birleştiriyor. Tam da uygun olan yerlerinden birleştiriyor. Yani bir öyle bir zincir ki sonunda kendi üzerine katlandığında, hatta başka enzim moleküller, moleküler makineler, yine enzimler geliyorlar. Onu özel yerlerinden bağlayarak, yine şey yaparak, kaynak yaparak diyeyim hatta. Kaynak yaparak özel üç boyutlu şeklinde almasına vesile oluyorlar.
Kimya profesörü gibi evet. Çalışıyor.
O nereden bilecek o üç boyutlu bir şekil oluştuğunda ancak onun faydalı olacağını? Eğer o üç boyutlu şekil olmazsa, uygun yerden kaynak yapmazsa hiçbir işe yaramayacağını nereden biliyor moleküler makine, enzim?
Bakın bu filmimiz evet. Var, ona bakalım. Bakın bir tane tek bir proteinin oluşması için hücrenin bir kere tam olarak var olması gerekiyor. Onu anlatıyor bakın.
Zarıyla, hücrenin organelleriyle.
Olağanüstü kompleks bir yapısı var. Her bir hücrede, bakın burada görüyoruz, dünyanın en gelişmiş şehirlerinden daha kompleks bir yapı bulunuyor. Bakın hücrenin içini gösteriyor bu. Apayrı bir alem. Mesela İstanbul, değil mi? Paris gibi böyle ki ondan daha kompleks. Çünkü hücrenin atık sistemleri var, bilgi bankası, enerji santralları. Hücre içinde uygun sıcaklığın ve pH ayarının olması gerekir. Yani uygun bir ortam, son derece uygun bir ortam olduğunda enzimler harekete geçebiliyor. Enzimler de protein yapısında olan robot moleküller. Ancak uygun ortamda çalışabiliyorlar. Enzimler olmadan amino asitler birleşemiyorlar. Ya mutlaka enzim gerekiyor protein olması için. Ki 60'a yakın enzim gerekiyor. Öyle bir tane iki tane de değil. Bakın burada gösteriyor. Bunların her bir amino asit. Bunların birleşmiyorlar yani enzimler olmadan. Mutlaka proteinin sentezlenmesi için amino asitler gerekiyor. Yoksa amino asitler gidiyorlar şeker ve diğer moleküllere bağlanıyorlar. Protein oluşturmuyorlar. Bakın 60 tane ayrı enzim. En az 60 tane protein gerekiyor. Yani protein gerekiyor. Enzimler protein yapısında zaten. Bu proteinlerden tek bir tane eksik olsa protein oluşamıyor. Her enzimin belirli bir sıralamayla hareket etmesi gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Biri eksik olsa olmuyor. Evet. Sıralamaları düzgün olması lazım. Hı-hı. Kopyalama sırasında oluşabilecek hataları düzelten enzimlerin olması gerekiyor. Hı-hı. Bütün bunlar olmadan tek bir proteinin bile oluşması imkansız.
Hatayı düzelten enzim kavramı zaten çok acayip tek başına. Yani hatayı neye göre düzeltiyor? Onun görevi o. Gidiyor karşılaştırıyor DNA'daki kopya, DNA'nın kopyası çıkarılmış olarak kendi önlerine geliyor zaten. Bunun gözü mü var acaba, bakıyor, değerlendiriyor. Ha diyor, burada bunun olması gerekiyordu ama siz yanlış yapmışsınız, bunu düzeltin diye geri gönderiyor. Ya nasıl bir akıl bu? Bir moleküler makinenin bunu yapabilmesi, başarabilmesi mümkün mü? Allah'ın emriyle olduğu çok kesin. Evet. Ve öylesine büyük süratlerde gerçekleşiyor ki bu karar mekanizmaları, hata giderme mekanizmaları. Yani çünkü hata olursa hastalık olur, kanser olur ya da düzen bozulur, hücre olmaktan çıkar. Ha böyle bir şeye mahal vermemek amacıyla, bakın Allah'ın bizi koruması var, canlılara hayat vermesi var. Bu şekilde hayat veriyor Allah bize.
Şimdi bu şeyi bakın kafada şekillendirmek bakımından bir şeyin yanlışının düzeltilmesini şuna benzetebiliriz. Bir yazı var, biri tahsih ediyor yazıyı, değil mi? Yazıyı düzelten kişiler vardır. Editörler olabilir mesela, değil mi? Redaktörler. Evet. Yazıya bakarak düzeltme yapıyorlar. Şimdi yazıdaki hataları bulmanız için sizin mutlaka bir şeyin doğrusunu bilmeniz lazım. Yani bir akıl gerekiyor ama doğrusunu bilen bir akıl gerekiyor. Yani herhangi bir kişi de düzeltme yapamaz. Siz konuyu bilmeyen herhangi bir kişiye bir yazıyı verseniz düzeltme yapabilir mi orada? Doğrusunu bilmediği için yapamaz. Akıllı olmasına rağmen yapamaz. Ayrıca doğrusunu bilen biri olacak ki yazıda bir düzeltme yapabilsin. Bunu herkes yapamaz. Yani bilinen bir şeydir bu. Evet. İşte DNA'daki hatayı düzeltme de böyle bir şey. Yani yanlışın olduğunu ve doğrusunun ne olduğunu bilen bir akıl gerekiyor. Evet. Tabii bu Allah'ın aklı. Çünkü orada kapkaranlık bir ortamda moleküller neticede taş gibi bir şeydir. Taştan bir farkı yok. Cansız atomlardan oluşmuş. Düzeltme yapıyorlar. Hatta o düzeltmede şöyle bir metot kullanıyorlarmış. Bu da yani yakın zamanlarda keşfedilmiş olan bir şey. Şimdi DNA kopyalanıyor. DNA'nın tıp atıp yani aynısı yapısında bir kopya oluşturuluyor. Harflerin birbirine karşılıklı geldiği. Dört tane harf var. A, T, C ve G harfleri. A ile T ve C ile G harfleri karşılıklı geliyor değil mi? Mesela şimdi burada A varsa buraya T harfi geliyor. Şimdi bir hata yapıldığını varsayalım. Bu ana DNA kopyası oluşturulurken A harfinin karşısına yanlışlıkla C harfinin geldiğini varsayalım. Bir enzim gelecek, bunu düzeltecek. Fakat buraya geldiğinde hangisinin doğru olduğunu varsayacak? Eğer C'yi doğru olarak varsayarsa A'yı düzeltmesi lazım. A'nın yerine G'yi getirmesi lazım. A'yı doğru olarak varsayarsa, değil mi? Onun karşısındaki C'nin yerine T'yi getirmesi lazım. Nasıl varsayıyormuş biliyor musunuz? Ana DNA'nın üzerine metil kökü diye böyle bir kök şey ediyor, bir yapı ekliyor ki işaretliyor onu. Molekül. O ana DNA olduğu belli olsun diye. Yani bakın hiçbir hataya yer yok. Mükemmel bir sistem kurulmuş. Muazzam bir akıl var yani böyle Allah'ın yaratma sanatı işte inşallah. Evet. Ve o şekilde hiç karıştırılmıyor. Doğrusu bulunuyor ve doğrusu düzeltiliyor. Kopyanın üzerindeki doğrusu düzeltiliyor ve çok hızlı yapılıyor bunlar. Evet. Ve hata oranı da o kadar düşük ki zaten. Ama o da olmuyor. Çünkü mutasyon olduğunda, yani hata olduğunda, yanlış harfler ve yanlış eşleşmeler olduğunda bu proteinlerin yapısını bozuyor, genlerin yapısını bozuyor. Sonra proteinlerin yapısını bozuyor. Sonra bizim bildiğimiz hastalıklar meydana geliyor. Yani bunlar kanser hastalığı olarak ortaya çıkıyorlar. Mesela bir protein eksik oluyor. O hasta zeka özürlü oluyor. Beyinde acayip maddeler birikiyor. Kötürüm oluyor. Kör oluyor. Aynı zamanda bütün kanserlerin çoğunun bu şekilde olduğu biliniyor. Mutasyon sonucu olduğu biliniyor. Yani mutasyonlar daima zararlı. Geçenlerde hatta bir filmle göstermiştik. Parmaksız biliyorsunuz bir ailede. Parmağın son kısımları gelişmemiş. Neden? 3 milyar harften bir tanesinde bir değişiklik var. A ile C'yi yer değiştirmiş işte orada. Onun yerine C harfi geldiği için bakın tek bir harf değişikliği ailenin bütün parmaklarının alt kısımları gitmiş. Şimdi bu bize zaten bakın evrimciler neyi iddia ediyordu? Mutasyonların faydalı olabileceğini. Demek ki alakası bile yok. Evet. Yani zaten bunu gözlemler de doğruladı. Çünkü 60 yıl meyve sinekleri ve bakteriler üzerinde deney yaptılar. Tek bir faydalı mutasyon gösteremediler. O sinekler ya sakat oldu, ya kör oldular, ya bacakları kafalarından çıktı. Bir tanesinde çift kanat çıktı fakat kullanamadığı için uçamadı, onlar da öldüler. Kısır oldular ve öldüler.
İşte hücrenin içinde, vücudun içinde, kainatta her şeydeki o muhteşem kompleks yapılardaki o inanılmaz mekanizmaları yaratan Yüce Allah.
Evet.
Yani o kadar karmaşık ve bir düzen var ki orada, sonsuz akıl ve sonsuz kudret var aynı zamanda.
Evet.
Ama Cenab-ı Allah için çok kolay ve onun sadece bir emriyle ayet okuyayım. Meryem suresinde 35. ayet. Şeytanlara Allah'a sınırım. Bir işin olmasında karar verirse ancak ona ol der, o da hemen oluverir. Evet. Cenab-ı Allah evet. O anda o şekilde yaratıyor.
Evet. Biz mesela burada zaten Allah'ın nasıl yarattığını incelemiş oluyoruz. Evet. Yani işte proteinlerin nasıl sentezlediğini, işte enzimlerin nasıl çalıştığını izlerken enzimin bir aklı var mı?
Yok tabii.
Yok. Gözü var mı? Gözü yok. Kulağı var mı? Yok. Peki neye göre hareket ediyor? Kendi başına mı hareket ediyor? Eğer kendi başına hareket ettiğini iddia eden varsa orada yanılıyor zaten. Olay zaten saçmalık boyutuna ulaşır eğer öyle düşünürse.
Evet.
Şimdi, yani öyle bir şey yok. Tamamen Allah'ın yaratması var.
Evet. Çünkü her atom çok şuurlu, müthiş profesör evet. gibi faaliyetler yapıyor. Kendi şuuru yok. O zaman her atoma yaptığı o şeylerden dolayı bir ilahlık vermek durumunda. Evet. 10 üzeri 79 atom var kainatta.
Şimdi kum yani tanelerini siz yere saçın. Ondan sonra kum taneleri kendi kendilerine belli şekiller almaya başlasınlar. İsimler yazsınlar. Ya da harfleri böyle yere saçın da anlamlı cümleler oluşsun. Harfler birbirlerini uzaktan görüp onun yanına mı gidiyor? A harfi F harfinin yanına mı gidiyor? Gibi böyle saçma bir akıl yürütme yani. Akıl değil, akılsızlık yürütme olmuş oluyor böyle düşünmek. Yani materyalist bakış açısı bunu ortaya koyuyor. Evet. Öyle değil. Eğer bir cümle varsa oluşmuş olan, o cümleyi yazan var. Eğer bir şekil oluşuyorsa, bir amaca yönelik olarak bir şey bize anlatılmaya çalışılıyorsa, ki burada Allah'ın sonsuz gücü zaten anlatılıyor bize. Sonsuz ilmi anlatılıyor. Allah'ın yaratmasıyla bizim gözlerimizin önüne bunları seriyor. Niye? O yaratıcı gücünün sonsuz güç sahibi Yüce Allah'ı takdir edelim diye.
Evet.
İnşallah.
Bakın şimdi ol demesiyle yarattığını değil mi? Kur'an bildiriyor bize
evet,
hakikaten.
Inşallah.
Bunun bilimsel delilleri de var.
İnşallah.
Biz baktığımız zaman kompleks organ sistemlerin tümüyle aynı anda ve eksiksiz olarak var olduğunu zaten görüyoruz. Bunu bize bilim de söylüyor. Yani Kur'an'da bildirilen bu gerçeği. Mesela göz örneği var. Charles Darwin kendisi teorisini reddeden kriterlerin en önemlilerini Charles Darwin kendisi veriyor kitabında. Eğer diyor teorim doğru değilse diyor, böyle başlayan paragraflar var. Eğer teorim doğruysa diye ve yanlışlayacak kriterleri veriyor. Bakın bir tanesinde evet. diyor ki eğer birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilse teorim kesinlikle yıkılmış olacak.
Kesinlikle diyor.
Bakın evet. yani şunu söylüyor. Eğer diyor bir herhangi bir organ diyor mesela göz böyle basamak basamak basitten komplekse doğru aşama aşama oluşmadığı gösterilirse diyor oluşamayacağı teorim yıkılacaktır diyor. Hakikaten doğru söylüyor. Şimdi insan gözüne bakalım mesela burada. Evet. Bakın kaç tane parçadan oluşuyor. Ki bu daha da kompleks. Çünkü yaklaşık moleküler düzeyde 40. evet birçok enzimler var, böyle proteinler var. Gözün moleküler biyolojisinin çok kompleks bir yapısı var. Bakın onu da şöyle basitleştirilmiş bir canlandırmayla anlatalım. Işık biliyorsunuz fotonlardan oluşuyor. Enerji yüklü parçacıklar. Bunlar o kadar ufak ki böyle her an trilyonlarcası geliyor gözümüze.
Güneşten gelen parçacıklar tabii.
Evet, ışığın parçacıkları. Bu fotonlardan bir tanesi rodopsin diye bir molekül var. Gözün moleküllerinden bir tanesi protein yapısında. Buna isabet ettiği zaman rodopsinin şeklini değiştiriyor. Bu yeni şekilde rodopsin sadece yeni şekliyle ikinci bir proteine bağlanabiliyor. Bunların ikisi birbirine bağlandığı zaman GDP molekülünü de GTP haline geliyorlar. Yani üçüncü bir moleküle bağlanıp onun şeklini değiştiriyorlar. Bunların üçüyle birlikte dördüncüye bağlanabiliyor. Bakın şimdi bunu seyredelim. Bu canlandırma. Bakın foton geldi. Rodopsinin şeklini değiştirdi. Böylece rodopsin ikinci bir moleküle bağlanabiliyor. Normalde bağlanamıyor. Hı hı. Bu şekilde ikisi üçüncüye bağlanabiliyorlar. Üçü birden dördüncüye bakın. Domino taşları gibi zincirleme gidiyor reaksiyon. Hı. Ne oluyor o zaman biliyor musunuz? Hücrenin içinde tuz moleküllerinin miktarı azalıyor. Hı. Çünkü kanallar açılıyor ve bu tuzlar hücrenin dışına çıkıyorlar. İşte o zaman elektrik sinyalleri oluşuyor. Ve göz görebiliyor. Bakın bu reaksiyonlar, bu canlandırma reaksiyonları ne kadar zamanda oluşabiliyor biliyor musunuz? Pikosaniyeler içinde. Bir pikosaniye saniyenin trilyonda biri demek. Yani bu reaksiyonlar bir saniye içinde 300 milyar kere oluşuyorlar.
300 milyar.
Evet. Yani bu böyle aklın kavrama sınırlarının
çok
ötesinde
çok
bir şey.
Tabii.
Bu da yeterli değil. Çünkü yani
dünyanın
bu,
bütün bilgisayarlarını toplasanız bir saniyede onu yap diye... Mümkün değil.
Yapamaz. Yani. Bu hıza erişemez zaten ve bu kesinliğe erişemez. Bir de yani hatasız işlev görüyorlar ki bu da yeterli değil. Çünkü bu moleküller bakın dedim ki ben size şekil değiştiriyor dedim değil mi fotonlar geldiği zaman. Şimdi bir kere olurdu bu reaksiyonlar ve dururdu. Görme olmazdı ondan sonra. Ne oluyor biliyor musunuz? Başka proteinler de bunları eski haline getiriyor. Yani rodopsinin mesela bu şekil değiştirmiş halini orijinal haline getiriyor ki yeni foton geldiğinde tekrar şekil değiştirebilsin. Zaten yavaş olsa... Allah'ın dilemesi zaten yavaş olsa görme olmayacak. Çünkü fotonlar sürekli geliyor. Değil mi? Görme kesik kesik olurdu. Yani siz bir sahneyi görürdünüz. Diyelim çok yavaş olsaydı. Bu enzimler, moleküller olmasaydı, yavaş olsaydı. O zaman binlerce yıl aynı görüntüyü görürdünüz siz onları kaldırsanız. Yani böyle tek bir görüntü kalırdı böyle gözünüzde. O dururdu hep böyle.
Yinelenmezdi yani.
Evet, bir an evet. dururdu yani böyle. Halbuki siz kesintisiz evet. görüyorsunuz değil mi? Hareket görüyorsunuz mesela. Sürekli bir hareket oluşuyor ya. İşte bu reaksiyonların çok çabuk olmasından kaynaklanıyor. Gelen trilyonlarca fotonu algılayacak sistemler var. Tabii bu da beyindeki görme merkezine gidiyor. Yani göz de yeterli değil. Bakın görmenin olması için gözün arka kısmında bu moleküler biyolojik reaksiyonlar oluşuyor. Saniyede 300 milyon kere, 300 milyar kere. Bunlar 120 milyon sinir lifiyle beynin görme merkezine gidiyorlar. Ayrıca beynin içinde bakın sadece beynimizin arka kısmındaki görme merkezi değil. Bugün biliniyor ki 27-30 tane ayrı merkez görmeyle ilgili. Ve beynin çeşitli yerlerine dağılmış. Fakat hepsinden öte tabii en önemlisi de beynimizin küçücük bir yerinde biz böyle yaşadığımız bir yerde değil mi? 3 boyutlu bir dünya görüyoruz. Dışarıda ışık yok. Bakın dışarıda foton var dedik ama bu ışık değil. Bizim algıladığımız gibi bir renk değil. Maddenin aslı dışarıda renksiz saydam. Aralarında çok büyük başlıklar olan küçük parçacıklardan oluşmuş. Kapkaranlık bir ortam var yani böyle. Gerçek anlamda kapkaranlık. Işık yok. Halbuki beynindeki bu elektrik sinyalleri ki maddenin aslıyla hiçbir zaman muhatap olamaz kimse. Ancak beynindeki algılarla muhatap olabilir. Rengarenk 3 boyutlu hareketli bir dünya görüyoruz. Gösteriyor Allah bize. Değil mi? Allah'ın ruhu algılattığı çok belli. Yani bunu atomların, çünkü beyin de atomlardan oluşuyor. Yani bunu yapan atomların benim beynimdeki atomlardan bir farkı var mı? Hiç yok, değil mi? Aynı şekilde protonlardan, nötronlardan oluşuyor. Hatta son bir şöyle bir örnek verelim. Roger Penrose diye bir çok ünlü bir matematikçi ve fizikçi var. Bu Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı İngiltere'de. Aynı üniversitede görev yapıyorlar. Dindar birisi değil Roger Penrose. Diyor ki bakın, insan yapan iki özellik vardır diyor. Birincisi diyor, insanın içindeki bütün maddelerin hayatı boyunca diyor sürekli değişmesidir. Bakın bu çok ilginç. İnsan zannediyor ki hep bedenini aynı beden zannediyor, değil mi? Mesela bütün derisindeki hücreler ve atomlar dolayısıyla tabii 6 ayda bir tamamen yenileniyor. Yani 6 ay sonra biz bu deri aynı zannediyoruz ama aslında yepyeni bir deri geliyor oraya. Yepyeni bir madde. Mesela kalbi de öyle. Hayatı boyunca atomları yenileniyor.
Peki ben bir şey soracağım sana o zaman. Soracağım sana. Evet. Şurada gördüğün mesela rodopsin denen bir tane protein var orada. Bir molekül var. O molekül translüsin denen molekülü değişti, onunla bir araya gelmeyi neden istiyor?
Yani birbirlerine uygun yaratılmışlar. Zaten Allah bunun olması için yaratmış. Bu şekilde emir vermiş yani. Allah'ın emriyle hareket ediyorlar.
Yani neden istiyor? Neden yan yana gelmek istiyorlar? Ve sonra da gidip GDP'yi meydana getiriyorlar.
Allah'ın demesi.
Evet.
Neyse şu yani kendi aralarında şu eksik kaldı. Hakikaten çok güzel bir şey söylemiş. Devam ediyor diyor ki yani maddeden başladık da yani maddenin neden olamayacağını, ne fark olmadığını bu beynimizdeki diyor atomların içinde protonlar ve elektronlar var değil mi? Protonlar ve elektronlardan oluşuyor atomlar. Duvardaki tuğlanın diyor protonları ve elektronları tıpatıp aynı. Ya aynısı diyor birbirini. Değiştirsek diyor, yani duvardaki protonlara gelip beynimizdeki protonlarla değiştirsek, duvardaki elektronları da beynimizdeki elektronlarla. Duvar bilinçlenir mi duvardaki tuğla? Tabii. Olmaz. Ama insan aynı insan olmaya devam eder. Yani diyor kendisi devam ediyor. O zaman diyor beyinden kaynaklanan, maddeden kaynaklanan bir özellik değil demek ki bu diyor.
Tabii.
Çok açık. Yani bu zaten biliyoruz da, bunu da yani bilim adamları da bu sonuca varıyorlar artık yani Allah'ın dilemesi dışında. Yani materyalizm hakikaten her yönden çöktü.
Evet. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytanı da sanırım. Şüphesiz insanı biz yarattık ve ona ruhumuzdan üfledik diyor. İşte o ruh Cenab-ı Allah'ın ruhu ve kudretini de gösterdiğiniz şeylerde görüyoruz.
Inşallah. Evet. İnşallah. Pardon Cihaz, sen önemli bir şey söylüyordun da kusura bakma bitirelim
ben
dedik.
Ben senin hızına yetişemediğim için arada kesmeye de çok şey yapamıyorum.
Yani bu hakikaten güzel böyle maddeden kaynaklanmadığı çok önemli. Yani Allah'ın verdiği ruh algılıyor.
Tabii
bakın bu çok önemli. Yani biz Allah kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. İnsan ruh olarak var. Yani bizim algılarımızda Allah'ın yarattığı çok açık. Yani bu sonuç bilimsel olarak çıkıyor. Teknik bir gerçek bu yani zaten böyle. Teknik olarak bu sonuca varılıyor zaten. Ama ruhun ne olduğu sorulsa Allah tabii ondan az bir bilgi verilmiştir diyor. Yani insanın kavrayabileceği bir şey olmadığını Allah bildiriyor zaten. Çünkü biz Allah'ın bildirdiğini kadarını bilebiliriz.
İnşallah.
İnşallah.
Kur'an mı veriyoruz? Evet.
Evet, kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız.
İnşallah.
Tekrar birlikteyiz kısa bir aradan sonra. Evet Cihaz, senin söylemek istediğin bir konu vardı, onu bitirelim.
Evet, ben atomların moleküllerin ne kadar şuursuz olduğunu...
Evet, atomların moleküllerin ne kadar şuursuz olduğunu hatırlatmak istiyordum orada. Ki bir enzimse bu, bir moleküler makina ise, bir motorsa, robotsa daha doğrusu, bir robotun şuurlu sahibi olduğuna söyleyebilir miyiz? Onu bir yöneten vardır, öyle değil mi?
Tabii.
Bakın Darwinistler, materyalistler diyorlar ki hayır. Bunların kendi akılları var, kendileri hareket ediyorlar. Tesadüfü ilah edinen bir zihniyet tabii bu materyalist düşünce şekli. Ama burada tabii ki tesadüf denen şeyi gösteremiyorsunuz. Ama neyi gösterebiliyorlar? İşte taptıkları, put edindikleri maddeyi gösterebiliyorlar. O zaman o şuuru bunlara vermek durumunda kalıyorlar.
Evet.
Yani böyle bir saçmalığın içine düşmüş oluyorlar. Onlara o zaman sen bunun mu şuurlu olduğunu söylüyorsun diye sormamız gerekiyor. Onlar da hayır, bunu demek istememiştim demek durumunda kalıyorlar tabii. Peki o zaman neyi demek istiyorsun dediğimizde? O da iş, yani çok daha ötesine gidemez. Zaten saçmalığının farkına varacaktır. O yüzden yani o iki enzim bir araya gelip de üçüncü bir enzimi harekete geçirip de ortamdaki tuz miktarını arttırıp azalmayı, bunu mu hesaplıyorlar?
Mümkün mü böyle bir şey?
Tabii. Yani bunu akıl mı ediyorlar? Akıl mı ediyorlar bunu? Hayır. Tamam, bu oldu. Ama bakın 3 pikosaniyede, yani saniyenin trilyonda birinde bunu zaten tekrarlıya geliyorlar devamlı surette. Ve bunu 70 sene yaşayan bir insanın gözünde bu 70 sene boyunca bakın kaç trilyonca saniye boyunca gerçekleşen şeyler bunlar. O zaman burada çok sonsuz ilim sahibi, sonsuz kuvvet sahibi, kudret sahibi Yüce Allah'ın yaratışına şahit olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor.
Evet.
Tesadüfü değil. Maddeler bunu kendi başlarına yapmıyorlar. Bu şuuru onlara atfedemezsiniz.
Evet.
Bu şuur Yüce Allah'ın yaratma gücü.
Evet.
İnşallah. Bir de bazen şu yanlış anlama oluyor. İnsanlar, bazı kimseler zannediyorlar ki bunları bir araya bıraktığınızda bunlar kendiliğinden yürüyen sistemler. Kesinlikle böyle değil. Yani hiçbir enzimin diğeriyle reaksiyona girmesi ya da yani bu iki sistemler olağanüstü kompleks. İnsan vücudunda 100.000 çeşit protein aynı anda işlev görüyor. Hücrelerin içindeki apayrı alemler. Kesinlikle bir an bile çalışmaları mümkün değil. Yani o düzeni koruyup kollayan Allah'ın gücünün varlığı çok açık. Mesela bir ayette de Allah bildiriyor. Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor diyor. Eğer diyor Allah dilese onları kim tutacak diyor ondan sonra. Yani evet. Bütün evrende gördüğümüz sistemlerde, doğadaki canlılarda, her yerde Allah'ın koruyup kollaması olduğu için bu sistemler düzenli olarak çalışabiliyor. Yani o düzeni koruyup kollayan Allah'ın gücü var. Yani enzimleri siz laboratuvar ortamında bir araya getirdiğiniz zaman böyle bu zincirleme reaksiyonlar, bu düzen oluşmuyor.
Tabii.
Kati surette oluşmaz. Evet. Hiçbir şekilde oluşmaz. Yani siz sabah gözünüzü açtığınızda, uykudan uyandığınızda bu sistemi hazır olarak buluyorsunuz bir defa. Yani eliniz ayağınız oynamaya başlıyor. Düşünsenize, kalkıyorsunuz ve göz kapağınızı açamadığınızı farz edin. Kaslar çalışmıyor çünkü. Veya ayağınızı kaldırmak istiyorsunuz, kaldıramıyorsunuz. Nasıl bir kabus? İşte yok olmak böyle bir şey demek ki. Yani Allah'ın yaratmasıyla biz hayat buluyoruz, can buluyoruz.
En basit şey, en basit de değil yani. En çok yaptığımız mesela nefes almayı düşünün.
Evet.
Nefes almak her an ihtiyacımız olan ve olmazsa yaşayamayacağımız bir şey. Onun ayarı bize bırakılmış olsa düşünün, yaşayamazdık.
Evet.
Yani o mesela bir kalp atışına göre hızlandığında onun ayarı veyahut gece uyuyamazdık. Yani uyku diye bir şey olmazdı. Onun ayarı bile bize kalsa yaşam olmazdı. Nefes almayı bile Cenab-ı Allah'ın tecellisiyle ve iradesiyle olan bir şey ve öyle ayaktayız, öyle yaşıyoruz.
Evet. En ufak böyle bir düzendeki en ufak bir eksiklik insanı hasta ediyor, değil mi? Hasta oldum diyorsunuz. Neden? Bir tane eksiklik. Mesela burnunuz tıkalı. Veya gözünüzde bir iltihap var. Göz kapağınız biraz daha aşağı. Bunların hepsi bir tek tek hastalık. Yani Allah sağlık verdiği zaman, sağlıklı dediğimiz ortam, her şeyin mükemmel, eksiksiz bir şekilde çalıştığı ortam. Yani bir şeyin eksikliği zaten onun hastalığı olmuş oluyor. O Allah da onu o şekilde gösteriyor.
Allah
tabii ki,
özel olarak hikmetli öyle yarattığı için, öyle evet. irade ettiği için öyle oluyor.
Evet. Ne biz kendi kasımızı kontrol ettirebiliriz, edebiliriz, ne cildimizi, işte cilt hücrelerini yönlendirebiliriz. Hiçbir şey bizim kontrolümüzde değil. Ne ciğerlerimizi dediğiniz gibi nefes alıp verirken, kalbimizin atış hızını kendimize ayarlamamız zaten söz konusu değil.
Tabii. Gözyaşı yani, bezi mesela hakim miyiz biz? Hiçbir şey yapmıyoruz, etmiyoruz. Kururdu göz, giderdi mesela.
Yani o gözdeki o gerçekleşen reaksiyonlar da yine aynı şekilde Allah'ın emriyle hareket ediyorlar. Yine bizim hiçbir şeyimiz yok, dahlimiz yok. Ne kendi vücudumuzdaki kaslarımızı hareket ettirirken ki durum da yine aynı şekilde, yine hiçbir dahlimiz yok. Burada da yine aynı şekilde.
Evet, inşallah.
Evet, mesela evrimcilerin hani mutasyondan bahsediyorlardı. Mutasyon hocamız da sık sık üzerinde duruyor bunun. Mutasyonun mutlaka öyle olması gerekir. Rastgele değişiklikler olduğu için asimetrik, değil mi? Patolojik canlılar ve organlar meydana getirmesi gerekir. Ki öyle biliyoruz. Kanserleri mutasyonlar oluyor. Mutasyondan dolayı kötürüm olanlar, kör olanlar, değil mi? Zeka özürlü olanlar ve bütün sistemleri bozuluyor. Halbuki doğada Allah muazzam bir sistem yaratmış ve canlılarda altın oran diye bir oran kullanmış. Evet. Şimdi altın orandan bahsedelim biraz. Bu
evet.
hakikaten çok büyük bir mucize. Şimdi önce altın oranın ne olduğunu açıklayalım. Orta çağda bir matematikçi var. Bunun ismi, gerçek ismi İtalya'nın Pisa kentinden Leonardo Pisano, da Fibonacci diye bir lakabı var. Fibonacci diye anılıyor yani bilindiği ismiyle. Orta çağın en etkili matematikçisi kabul ediliyor. Fibonacci bakın şunu buluyor. Diyor ki sayılarda burada görülen, bakın şimdi başladığımız zaman mesela 0, 1, bu sayıları topladığınız zaman yanına 1 ekliyor. 1 geliyor değil mi, toplamı 1. 1 ile 1'i topladığınız zaman 2 oluyor. 2 ile 1'i topladığınız zaman 3. Yani her iki sayının toplamını yanına yazdığınız zaman bir dizi meydana geliyor bundan. Bu da şimdi Fibonacci devam ediyor. Diyor ki bu sayılardan her birini bir önceki sayıya böldüğünüzde bir oran çıkıyor. Bu oranda 1.618'lik bir oran, ama 13. sayıdan sonra sabitleniyor bu sayı. Bu sayı tam olarak 1.618'i veriyor. Bakın küsuratlı bir sayı. Fakat işin ilginç yanı, daha doğrusu bir yaratılış mucizesi. Bunu doğadaki canlılardaki oranlarda görüyoruz bunu.
Hepsinde
bu oranı. Evet.
Bir imza gibi. Bütün canlılarda var.
Evet, imza yani. Gibi. Bu çok önemli. Evet. Allah'ın ben yarattım diye gösterdiği bir yaratılış mucizesi olarak var.
İnşallah.
Mesela onunla ilgili bir filmimiz var. Eğer onu gösterebiliriz.
Çok sayın iyi olur.
İzleyicilerimize. Bu deniz...
Bitkilerde de var bu aynı şekilde. Aynı elden çıktığını, aynı Allah'ın yarattığının kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Mikroplarda da var, mikro dünyada da var, insanlarda da var, bitkilerde de var.
Evet. Mesela bakın, şimdi altın oranı gösteren bir film. Altın dikdörtgen ve sarmallardaki tasarım. Bakın şimdi bu deniz canlılarındaki sarmallarda, bu şimdi dikdörtgenin bir özelliği var. Bu dikdörtgenin uzun kenarını kısa kenarını oranladığınız zaman, bakın altın oranı veriyor. 1.618'i veriyor. Burada gösteriyor zaten. Bütün sarmallar böyle bir orandaki dikdörtgenin ve şekillerin içine dolduracak şekilde yaratılmış. Şimdi onun sebebini açıklıyor. Bakın sarmalların etrafından geçen dikdörtgeni siz sarmalların kenarlarından geçirdiğiniz zaman işte bu 1.618'i veren bir yapı meydana getiriyor. Bunu küçülttüğünüz zaman yine aynı şekilde aynı oranı vermeye başlıyor. Bakın işte deniz canlısı Nautiluslarda mesela, deniz kabuklarının spirallerinde hep aynı şekilde bu dikdörtgen oluşacak şekilde altın oran var. Merkezindeki daha küçük oluyor, dışındaki daha büyük oluyor ama hep altın oranlı. Bu muazzam bir yaratılış mucizesi. Bakın burada gösteriyor. Bakın hep altın oranlı. Bakın görüyor musunuz? Sağdaki evet. Rakama da bakabilirsiniz. Buradaki rakamda hep gösteriyor bu oranları. Deniz kabuğu büyürken aynı bir değişmez oranda altın oranında sabit gelişiyor.
Maşallah.
Maşallah. Bu Allah'ın yaratılış mucizesi. Tabii bu şunu gösteriyor bize. Matematiği yaratan da Allah. Bu canları yaratan da Allah.
Tabii inşallah.
Allah'ın sanatla yaratan sıfatı var.
Evet. Tamamdır. Hatta Cihat Bey'in dediği gibi sade deniz kabuklarında değil, bütün diğer canlılarda da görülen bir oran bu. Mesela onunla yaratılan canlıların, bakın fotoğrafları var burada, ona da bakabiliriz. Evet. Mesela burada yine altın oran spirallerini görüyoruz. Altın oranlı yaratılışı. Aynı şekilde bakın burada sağa dönüşlü olanlar var ve sola dönüşlü olanlar var. İşte bunların sayılarını birbirine oranladığınızda yine altın oran çıkıyor.
Bu ayçiçeği mi yoksa
şey evet, mi? Ayçiçeğin merkezi, evet.
Ayçiçeğinde evet. Şey, ayçiçeklerin dizilişi.
Evet. Bunlar da yine aynı şekilde altın oranlı bir diziliş var.
Karnabahar bu da, evet.
Evet. Bakın çiçeklerde yine sağ ve sol dönüşlü sarmallar ve sayılarını oranladığınızda hep altın oran çıkıyor. Yani 1.618 sayısı. Burada yine aynı şekilde çiçeklerde.
Gülde de öyle mi?
Evet.
Maşallah.
Ve tabii altın oranla yaratılışta da çok estetik olduğunu görüyoruz. Hakikaten insanların mesela yüzünü güzel yapanın altın oranı. Altın oranı suni olarak böyle bir çalışma yapmışlar. Bir fotoğraf alıp mesela böyle altın oranla güzel bir fotoğraf alıp, güzel birinin fotoğrafını alıp altın oranı bozdukları zaman o güzelliğin kaybolduğu gözleniyor. Yani daha estetik gösteriyor Allah altın oranla yaratılışta. Daha estetik olarak ortaya çıkıyor.
Evet.
Hatta bunu mimaride de kullanmışlar eski çağlardan itibaren. eski dönemlerden itibaren. Hmm. Bu sayı bulunduktan sonra altın oran, mimaride de bu özellik kullanılmış.
Daha estetik görüneceğine bu şekilde tespit edip uygulamaya geçirmişler.
Bitkilerde değil, sadece hayvanlarda da var. Yani insanın yüzünde, parmaklarında, canlılarda, kaplanın yüzünde mesela baktığınız zaman yine altın oran çıkıyor. Allah'ın yarattığının kesin bir delili. Bakın yine deniz kabukları, demin görmüştük. Evet. Bakın buradaki sarmallar hep altın oranına yaralışı veriyor. Sağa ve sola dönüşlü olan sarmalları oranladığınız zaman mutlaka altın oran çıkıyor. Evet.
Nereye baksak bir düzen, bir güzellik, bir mükemmellik görüyoruz.
Evet. Maşallah. Ve bunu şeyde mutlaka bozuyor. Mutasyon denen mekanizmada.
Başıboşluk zaten asla bu sistemin içinde yer bulamaz.
Evet.
Mutasyon zaten başıboşluk olmuş oluyor. Başıbozuk bir sistemin örneği olmuş oluyor. Ultraviyole gibi bir ışın geliyor. Güneşten gelen işte X ışınları işte aynı şekilde geliyor veya kimyasal yan maddeler, kanserojen maddeler gelip hücrenin ana bilgi bankasındaki DNA'yı tahrip ediyor. Tahrip olması demek zaten bilginin bozulması anlamına geliyor. Yani bilgi, siz bir kitabın bir sayfasını yırtın, bilgi akışı durulmaz mı? Durur. Anlatılan bir konudaki bütünlük bozulacaktır zaten. Öyle değil mi?
Tabii.
Orada da DNA'daki en ufak bir, tek bir harfin yer değiştirmesi ya da bozulması, eksilmesi, silinmesi, bilginin silinmesi anlamına geliyor. O zaman üretilecek olan protein, işte mesela gözdeki o rodopsin denen protein yanlış üretilecek. O bir daha işlevini yerine getirebilir mi tam olarak? İşte getiremiyor. O zaman eğer organa has bir bozukluksa organ tam olarak çalışamıyor. Ya da sistem bozuluyor ya da insan vücudu zaten hayat bulamıyor. Çok hayati bir organsa meydana gelen değişiklik, bozulma.
Evet.
O yüzden kanser mesela buna bir örnek. Örneğin bunu yaşayan, yaşadığımız örnekleri oldu. Nagasaki'de, Hiroşima'da atom bombası atıldı.
Evet.
İşte mesela radyasyon yayıldı. Radyasyon aynı şekilde mutasyonun en büyük sebeplerinden biri. Radyasyon ne oldu? Oradaki insanlarda, o insanların, maruz kalan insanların, radyasyon maruz kalan insanlara kansere sebep oldu. Onların DNA'larını bozdu çünkü.
Evet.
O insanlar nesiller boyunca sakat doğumlar gözlendi o bölgede. O bölgede yaşayan insanlarda. Veya işte Çernobil'de biliyorsunuz bir radyoaktif sızıntı meydana geldi. İşte Karadeniz bölgesinde yaşayan insanlar, işte o bölgeyle radyasyona maruz kalan insanlar, mesela çay içerek, yağmurlarla, çünkü radyasyon yayıldı. Atmosferdeki radyasyon yere indi yağmurlarla. O yağmurla sulanmış işte çay bahçelerindeki çayı tüketen insanlar o radyasyonu vücutlarına almış oldular. Ve ne oldu? Bozulma yaşamış oldular. Gidin bakın, şu anda Karadeniz bölgesinde göğüs kanseri artmış durumdadır. İşte gırtlak kanseri olsun, çeşitli kanser türleri artmış durumda. Hele hele o ilk yıllarda sakat doğum oranları aynen fırlamıştı zaten.
Evet.
Hem Karadeniz'in kuzey kıyılarında hem de güney kıyılarında kanser oranı hızlı bir şekilde artmıştı.
Evet.
Bunun sebebi işte şunu görmüş oluyoruz. Mutasyon, başıbozukluk, doğada buna yer yok. Olduğu zaman düzenin bozulduğuna şahit oluyoruz. Evrimciler de ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki mutasyon canlıları mükemmelleştiren bir şeydir iddiasında bulunuyorlar. Bu o kadar komik ve bilim dışı, bilime aykırı bir iddia ki, işte bu gibi örnekler de zaten saçmalığı, yani bu fikrin saçmalığı zaten anlaşılıyor. Ama buna rağmen bakın, insanların gözünden saklamışlar, aldatmaya devam etmişler yıllarca. İşte o doğal seleksiyonun tek başına evrimleştirici gücü olmayacağından hareketle mutasyonu buna eklemek durumunda kalmışlar.
Evet.
Doğal seleksiyon ve mutasyon beraber hareket ederek canlıları şekillendirir. Ve yeni türler bu şekilde ortaya çıkabilir iddiasını ortaya attılar. Neo-Darwinistler. 1936 yıllardı değil mi? 34-36 yılında.
41 yılında evet.
Evet. Ernst Mayr ve diğerleri bir araya gelerek karar aldılar. Biz mutasyonu buna ekleyelim dediler. Evrimleştirici mekanizma diye. Ama bakıyoruz hayır, öyle bir şey söz konusu olamaz. Mutasyonların net etkisi zarar. İşte meyve sinekleri üzerinde yapılan çalışmalarda bunu gösterdi. İşte yaşanan örneklerde yine bunu gösteriyor her zaman için.
Bakın o film var, onu gösterelim mi? Parmaklarını kaybeden ailenin filmi. Bu, yani bir örneği bunun, mutasyon, sayısız mutasyondan sadece bir tanesi bu. Yani tek bir harf değişince bakın 3 milyar harften bu deformasyonda parmakların gelişimi eklemlerden itibaren duruyor. Bakın böyle. Mutasyon oluyor işte bu.
Evet.
Tabii Allah'tan
anne karnında gelişmesi sayfasında evet. Artık bu.
Bakın anne karnında evet. Gelişimini gösteriyor. Allah'tan bir nimet olarak. Parmaklar nasıl gelişiyor bakın o da bir mucize.
Evet.
Anne, bakın, anne karnında oluşumunu gösteriyor parmakların. Parmak araları açılıyor. Ondan sonra parmaklar oluşuyor.
Oradaki hücreler kendini öldürüyorlar.
Evet.
Değil mi? Da, ya bu da bir, bu evet. Mucize. Yani Cenab-ı Allah'ın özellikle
boşalıyor evet.
Yarattığı
evet. Hücre. Çok büyük mucize. Yani bir hücre intihar etmesi gerektiğini nereden bilsin?
O bilgideki eksiklik nedeniyle parmakların devamı eksik olarak üretilmiş.
Evet. Ve tek bir harf değişikliği bakın. Evet. Bu DNA'daki 3 milyar harf var insan DNA'sında yaklaşık. 9. kromozomda C harfi A harfiyle yer değiştirmiştir diyor. Yani 3 milyar harften bakın bir tanesi değişmiş. Ne oluyor? Bakın parmakları olmuyor ailenin. Yani. Gördünüz mü burada? Ağır bir sakatlık meydana geliyor. Hatta daha da devam ederseniz aslında şöyle bir örnek verelim. Mesela bir yazı var. O yazıda siz rastgele harf değişiklikleri yapsanız, bir kitap diyelim ya da herhangi bir yazı, o yazıdaki veya kitaptaki bilgi artar mı? O kitaptaki cümleler anlamlı başka cümlelere dönüşüp, mesela bir biyoloji kitabı, tarih kitabı haline gelir mi? Ya bu kadar bir anlamsız bir iddia işte Darwinizm. Darwinizm evet olur diyor. Darwinizm iddiasına göre harf değişiklikleri siz sürekli olursa, o cümleler başka cümlelere dönüşür, o kitaba yeni bölümler eklenir. Ve hepsi bir anlamlıdır. O biyoloji kitabı da tarih kitabına dönüşür diyen bir iddia yani Darwinizm. Daha da saçma hatta.
Kendileri de kabul ediyorlar bazı şeyleri evet. De. Fakat işte mesela Ali Demirsoy var Türkiye'deki evrimcilerin önde gelenlerinden.
Evet.
Bir tane protein var Stokrom C. Değil mi? Onun diyor kendi kendine oluşması bir maymunun insanlık tarihini daktiloda hatasız bir şekilde yazması gibidir diyor.
Evet.
İşte verdiği örnek evrimi zaten tamamen bitiren bir örnek. Hem bunu söylüyor hem de arkasından artık bir batıl inanç olarak bunu
evet.
inanmaya devam ediyor. Yani bu böyle bilimsel bir izah mı bu? Demek ki bir protein bile kendi kendine oluşamıyor. Nerede kaldı çeşitli canlılık değil mi mükemmellik?
Evet.
Bitkiler, hayvanlar, insanlar, kainattaki düzen.
Ya o da inanmıyor demek ki yani evrimin olduğuna. Zaten bir arkadaşı sormuş ona. Ali sen gerçekten evrime inanıyor musun? Evrimci bir arkadaşı. O da çok kızmış. Yani inanmıyor kimse. Darwin de inanmıyor. Darwin söylüyor. Bakın diyor şurada var okuyalım hep birlikte. Ara geçiş formlarının olmadığını daha birçok şekilde itiraf ediyor da. Ama ara geçiş formlarının olmadığını da söylüyor. Ara geçiş formu yoksa zaten Darwinizm yok demektir bakın. Şurada evet. Hep birlikte görelim. Bakın Darwin diyor ki eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Değil mi? Soruyor. Yani niye ara geçiş formuna rastlamıyoruz eğer evrim olmuşsa diyor. Yok da ondan. Sayısız geçiş formları olmalı. Fakat neden yeryüzünü sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Yok diyor yani ara geçiş formu. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır.
Evet.
Diyor
evet.
İşte yani Darwin diyor ara geçiş formu yoktur diyor. Yani evrim mevrim yoktur diyor. Kendisi söylüyor bunu.
Bir tane ara geçiş formu bile yok. Halbuki bir türün evrimci iddiaya göre başka bir türe dönüşmesi için yavaş ve uzun bir süreçte arada milyonlarca geçiş formu olması gerekir.
Evet.
Değil mi? Bir
evet.
canlının değil evet. mi? Onlardan bir tanesi bile yok ortada. Yani bütün evet. katmanlara yeryüzünde girildi. Bütün fosiller çıkartıldı.
Evet.
Tek bir ara geçiş formu bulunamadı. 300 milyon tane fosil var. Ve hepsi de tam mükemmel, eksiksiz, kusursuz günümüzde yaşayan canlılarla tıpatıp aynı
evet.
mükemmel canlılar.
Evet.
Üstelik altın oranla simetrik ve mükemmel yaratılmış. Yani İnşallah. Bütün fosiller öyle. 300 milyon.
Şimdi yumuşakçaların omurgalı canlılara dönüştüğünü iddia ediyorlar Darwinistler. Ama bu sürecin de öyle kısa bir süre içinde olmadığını hemen söylüyorlar. Diyorlar ki 100 milyon yıl içinde bu gerçekleşti diyorlar. Örneğin bir deniz yıldızı omurgalı bir deniz canlısı ve balık balığa dönüştü. Ama 100 milyon yıl içinde dönüştü. Ufak ufak değişimlerle gelişerek yeni özellikler kazanarak bunu geliştirdi, kendi kendine yaptı diyorlar. Masal bu ya. Tabii masalda hiçbir bilimsel değeri yok. Ama yani bu bir defa bilimsel hiçbir yönü yok. Çünkü eğer böyle bir süreç yaşanmış olsaydı bir defa bize çıkarıp ortaya koymaları gerekiyordu ara geçiş formlarını. Yani o arada yaşanan değişimlere şahitlik edecek ara türleri,
yarı deniz
ara türlere
yıldızı,
ait
yarı
fosilleri,
balık gibi, değil mi?
Evet, bu türlerin yaşadığına dair kanıtları ortaya koymaları gerekiyordu. 100 milyon yıl, çok uzun bir süre. Hiçbir canlı yaşamadı, hiçbir ara geçiş olmadı. Bir anda mı evet. deniz yıldızı balığa dönüştü? O zaman böyle olması lazım sizin evet. iddianıza göre ki zaten sizin iddianızın bir kanıtı yok o zaman.
Yok zaten hiç yok. Ay bunlar bakın gerçek fosil.
Resimde gözüken gibi
şimdi
yarı canlılardan olması
deniz
lazım.
Deniz yıldızına ait binlerce fosil var. Evet. Milyonlarca. Nereyi kassanız, nereye eşeleseniz, daha önce deniz varsa orada mutlaka dağ başı bile olsa, bugün deniz kurumuşsa bile orada deniz yıldızı bulabiliyorsunuz. Ama milyonlarca var yeryüzünde. Balığa ait de milyonlarca fosil var elimizde. Gelin görün ki bu deniz yıldızıyla balığı birbirine evrimcilerin iddiasına göre bağladığı öne sürülen ara geçiş formlarından tek bir örnek bile yok. Olmaz mı? Şimdi o zaman bakın yarı balık, yarı deniz yıldızı. Biraz daha balık, biraz daha balık sonunda tam balığa dönüştüğünü şahitlik edecek ara türlerin yaşamış olması gerekirdi. Ve bunun bir tane iki tane ara geçiş türü de değil. 100 tane belki ara geçiş türü yaşamış olması gerekirdi. 100 milyon yıl süresince. O aralıkta.
Milyonlarca örneği olması lazım.
Milyonlar, evet.
Yalnızca deniz yıldızıyla balık arasında da değil bu. Bugüne kadar yaşamış ve halen yaşamakta olan türler arasında birbirlerini bağlayacak, bir türü diğer türe bağlayacak. 100 tane deniz yıldızıyla balık arası varsa 100 çarpı milyon tane ara geçiş türünün olması gerekiyordu.
Şimdi
ki yani canlı türlü bugün milyon tane de değil. Kaç milyon?
Yaşayan 30 milyon var. 3 milyar olduğu düşünülüyor. Evet. Yani tarih türü, boyunca yaşamış olan tür. Demek ki trilyonlarca...
Trilyonlarca ara geçiş türünü yaşamış olması gerekirdi ve bu bunlara ait de ara geçiş türlerine ait fosillerin olması gerekirdi. Yani ne zaman nereye eşelesek, nerede ne zaman bir inşaat yapılıyor olsa, bir kazı olsa orada mevzul miktarda ara geçiş türüne ait fosilleri rastlamamız gerekiyor.
Darwin de onu diyor değil mi? Niye bulamıyoruz diyor.
Yok evet, diyor. Ondan o zaman da yokmuş. Bugün de yok.
İşte hocamız evrimcilere dedi, bahsediyorsunuz bu fosillerden. Bir tane ara geçiş formu. Getirin bir tane dedi. 10 trilyon vereceğim.
10 trilyon.
Bakın yıllardır söylüyor.
Çünkü
bavulla vereceğim diyor. Yani,
yani
hatta en son evrimciler... şey dedi biliyorsunuz. Yani resim getirirse gene kabul edeceğim dedi. Resim de getiremiyorlar.
Fotoğrafını getirin.
Ya bu kadar rezil olacak ne var yani? Bıraksınlar bu işleri. Yani hakikaten böyle bu kadar rezil rüsva edecek koskoca adamlar kendilerini rezil ediyorlar. Yani bir kepazelik darwinizm yani çünkü değil mi gerçek fosiller var 300 milyon tane delille yalanlanan bir tane bile delili olmayan bir bilimsel bir açıklama olabilir mi yani böyle bir rezalet?
Buna bilim denmez.
Evet. Bakın mesela
hikaye masal denir buna.
Burada hocamızın atlasından şöyle bir bazı fosillere bakalım. Bunlar gerçek fosiller. Evrimcilerin hiç göstermediği, yanına yaklaşmak bile istemediği gerçek deliller yani Allah'ın yarattığını ispatlayan. Mesela 37 milyon yıllık grizzly ayı kafatası burada. Bakın bütün detaylarıyla, değişik açılardan çekimleriyle, dişleri olduğu gibi duruyor. Kemik yapısı.
Evet.
Kafasının şekli.
Bakın şimdi çok müzelerde güzel. Bunlara ait fosilleri bulamıyorsunuz. Ancak işte bu ideolojik amaçlarla insanların beynine, bilinçaltlarına empoze edilmeye çalışılan evrim teorisi olduğu için ona ait böyle şekilleri, şemalleri bozulmuş, böyle işte resimler, çeşitli heykeller buluyorsunuz. Ama hiçbir gerçekliği olmayan şeyler.
Evet.
Bakın hiçbir değişiklik yok günümüzde.
Yalnızca hayallerindeki şeyleri buluyorsunuz orada.
Bakın aynısı kalmış. Bakın,
evet.
Olduğu gibi.
Kanatlı karınca amberin içinde olduğu gibi korunmuş. Bakın çok net. Bütün bacakları, kanatları, gövdesi.
25 milyon yıl.
Evet. Evet 25 milyon yıl.
1000 yıl, 2000 yıl, 1 evet. milyon yıl.
Bakın günümüzdeki 25 hali.
25 milyon yıl.
Tamamen aynısı yani. Milimetrik evet. olarak aynısı. Hiçbir değişiklik yok.
Adnan Bey ilk defa vesile olmuştur. Bu canlıların hiçbir şekilde değişmediğine şahitlik eden fosillerin sergilenmesine, gün yüzüne çıkmasına Adnan Bey ilk defa vesile olmuştur evet, dünya tarihinde.
Hayır saklıyorlardı böyle fosilleri. Evet. Yani Darwinist böyle önde gelen Darwinistler zaten Darwinizmin olmadığını çok iyi biliyorlar. Değil mi? Evet. Mesela Amerika'da Smithsonian Enstitüsü var. müdürü 70 yıl saklamış. Kambriyen dönemi, yani canlıların 50 tane grubunun birdenbire ortaya çıktığı dönemin fosillerini 70 yıl.
Adam 500 milyon yıllık fosiller. En evet. Eski fosiller.
Evet. Adam öldükten sonra depoda buluyorlar. Kayıtlara bakıyorlar, orada buluyorlar. Ve sahtekarlık yapıyorlar. Yani hem saklıyorlar gerçekleri hem sahtekarlık yapıyorlar. Bakın burada yine fosilleri devam edelim. 100 milyon yıllık mesela uçan balık.
100 milyon.
Evet.
Evet. Şimdi günümüzde de bakın detaylı, yaşayan aynı şey yaşıyor.
Kanatları, gövdesi, bakın evet. Omurgası. Aynısı işte günümüzde de aynı şekilde.
Canlılar yeryüzünde bir anda ortaya çıkıyorlar. Tam bir eksiksiz, kusursuz organ ve sistemleriyle beraber, uzuvlarıyla beraber bir anda ortaya çıkıyorlar. Tarih boyunca değişmeden devam ediyorlar. Bir süre sonra belki bulamıyorsunuz, türleri son bulmuş oluyor, soyları tükenmiş oluyor. Ama sabit kalıyorlar, hiçbir değişim olmuyor.
Evet.
Yaşadıkları müddetçe, yeryüzünde yaşadıkları müddetçe.
Bakın detaylı çekimler.
İşte çekirge her gün görebildiğimiz bir hayvan.
Evet. Aynısı işte bakın.
125 milyon yıl evvel de aynıymış. Bugün de aynı. Demek ki değişmemiş. Demek ki evrim olmamış.
Evet. Evrim yok işte yani. Hayır. Hocamız diyor ki bir tane fosil resmi getirin bari diyor. Yine 10 trilyon vereceğim diyor. Rezil ediyorlar kendilerini. Yani bunu yapmasınlar artık. Değil mi? Böyle bıraksınlar bu işleri. Üzüm yaprağı 37 milyon yıllık.
Hatta yurt dışında ünlü bir müzede, New York'ta değil mi? Bir arkadaşımız gidip sormuştu, işte evrim teorisi evet. Olduysa ara geçiş türlerine yok mu? Gösterseniz de demişti. Ne demişti müdürü, müzenin müdürü?
Onlar çok değerli. Nasıl değerli olur demiş. Yani trilyonlarca olması lazım. Depoda demiş, onlar çok değerli. Ondan sonra olur mu demiş yani. Demiş yani ara geçiş formundan çok olması lazım. Müdür diyor ki hiç böyle düşünmemiştim diyor. Cevap veriyor. O sırada orada öğrencileri varmış. Onlar da duymuşlar. Biz de ara geçiş formu görmek istiyoruz. Biz de ara geçiş formu istiyoruz diye başlamışlar. Yani tam bir kepazelik. Yani Darwinizm hakikaten. Bakın yani tıpatıp aynısı. 25 milyonluk kanatlı termit mesela burada.
Amberlerin olması da çok bile. Büyük mucize.
Evet.
Dondurulmuş evet. Gibi, mumyalanmış şekilde evet. Değişmeden
evet.
Ulaştırabiliyor canlıları.
Bakın tıpatıp aynısı. En ufak bir değişikliği uğramamış. 45 milyon yıllık poni kafatası.
Reçine böceğin üzerine düşüyor. Onu hapsediyor. Kaplıyor onu. Ve dış ortamdan tamamen izole ediyor. Böylece canlı hiçbir şekilde bir de aynı zamanda antiseptik özelliği de var kendi içinde evet. Reçinenin. Onu hiçbir şekilde bozulmadan mumyalayarak taşlaşmış bir şekilde taşın içinde günümüze kadar ulaşmasını sağlıyor.
Maşallah. Bakın günümüzdeki poniyi gösteriyor.
Maşallah.
Hiçbir değişikliği uğramamış. Çok da sevimli, sevimli sevimli geziyorlar. 50 milyon yıllık bakın defne yaprağı. 50 milyon yıl tabii çok uzun süreler. Bu fosili bakın şimdi gerçek hali tıpatıp aynısı damarlarıyla değil mi şekliyle.
Evet.
En ufak bir değişikliği vuramamış.
Maşallah.
Maşallah. 300 milyon. Yani 300 milyon delil Allah yaratmıştır diye böyle
evet.
Söylüyor yani değil mi bu fosiller.
Biz değişmedik, dönüşmedik, evet. Evrimleşmedik. Allah bizi yarattı diyorlar.
Evet. Evet. 50 milyon yıllık bakın spatula balığı. Bakın şekline bakın şimdi. Yüzgeçlerine aynısı görüyor musunuz?
Maşallah.
Aynısı maşallah. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Yani hiç evrim geçirmemiş. Ya olduğu gibi yaratıldığını orijinal gösteriyor.
Canlıymış, evet.
Eğer hangi fosili ele alırsanız alın. Mesela hangi türü? Diyelim ki bir kaplan ya da fil ya da mesela kartalı alıyorsunuz. Tarihte yeteri kadar geriye gittiğinizde ilk kartal grubuna ya da çiftine rastlıyorsunuz. Birdenbire ortaya çıkıyor. Hiç atası falan yok. Zaten şundan bir bilimsel delil olarak da anlattık ya, organ sistemleri aşama aşama oluşmuş olamaz canlılar. Yani en ufak bir eksiklikte, bir proteinin bile eksikliğinde o canlı hayatta kalamıyor, sakat oluyor.
Tabii. Şimdi böbrek yetmenliğine giren hastalar var. Diyalize girmeden yaşayabiliyorlar mı? Neden? Çünkü böbrek olmazsa vücuttaki atık maddeler, vücuttan toksin maddeleri atılamayacak.
Evet.
En basitinden. Veya işte kalp nakli bekleyen hastalar var. Neyi bekliyorlar? Kalpleri alındığı zaman yerine yenisini konmasını bekliyorlar. Yoksa hayat bulamayacaklarını biliyorlar. Akciğer aynı şekilde. Bir organı siz çıkarın, zaten diğer organların bir anlamı yok. Bir anlamı kalmıyor geriye. Ölüm oluyor hemen sonrasında. Yani o yüzden bütün sistemlerin aynı anda, bütün organların aynı anda hazır ve çalışır durumda olması gerekiyor hayat olması için. Bu bütün canlılarda böyle. Ve hücre içinde böyle. Hücreye varıncaya dek bu böyle. Hücrenin içinden siz mitokondriyi çıkarın, ATP üretimi olmayacak.
Hiçbir canlı olmaz.
Ribozomu evet. çıkarın, o zaman protein üretimi olmayacak.
Evet.
E zaten ne hücrenin zaten bir anlamı yok yani.
Evet.
Çalışmayacak hücre. Ceset olmuş olacak.
Evet. Evet. Yani mantığa da aykırı, bilime de aykırı, her şeye aykırı.
Evet.
Süper bir saçmalık. Kendi de inanmıyor zaten. Darwin evet. diyor işte yani. Ara geç formu yoktur diyor. Gözü düşünmek diyor beni buz gibi yaptı diğer tarafımı diyor. Tavus kuşunu düşünmek beni hasta ediyor diyor. Ondan sonra gözün diyor bakın gözle ilgili çok önemli bir itiraf var aslında. Onu gösterelim seyircilerimize. Şimdi gözün böyle aşama aşama oluşamayacağının bilimsel delillerini anlattık hakikaten. Neden olamayacağını. Fakat Charles Darwin çok önemli itirafları var. Bakın diyor ki bu diyor gözün diyor yani bu işte ışığı retinaya odaklayan sistemlerle gözün diyor. Bunun diyor doğal seleksiyon tarafından diyor oluştuğunu diyor ileri sürmek diyor düşünmek diyor itiraf ediyorum ki diyor en ileri derecede saçmalıktır diyor. Bakın altı çizili bölüm yani İngilizcesini tercüme ediyorum evet. şu anda.
İtiraf ediyorum.
Evet bu sistemlerin diyor gözün sistemlerinin diyor doğal seleksiyon tarafından oluştuğunu düşünmek diyor bunu ileri sürmek diyor samimi olarak itiraf ediyorum en büyük ileri derecede saçmalıktır diyor. Evrim için söylüyor bunu. Evrim en büyük derece saçmalıktır. İtiraf etmiş. Daha ne desin? Bakın diyor. Beni diyor gözü düşünmek diyor. Her düşünce diyor her tarafım buz gibi oluyor diyor. İtiraf orijinali.
Buz kesiyordum diyor.
Bir sinirin diyor. Bir sinirin ışığa nasıl hassas hale geldiğini diyor. Düşünmek diyor. Bizi diyor hayatın başlangıcından daha az ilgilendiriyor diyor. Yani böyle ki söylüyor zaten olamayacağını Darwin de söylüyor. Bütün evet. evrimcilerin itiraflarına baktı. Siz mesela bir önce örnek verdiniz. Daktilo'nun başına geçip insanlık tarihini yazması gibi bir şey. Söyle işte yani o zaman bunu böyle lafı evirip çevireceğine değil mi? De ki Allah yaratmıştır dedi. Doğrusu budur yani.
Sırf Allah'ın adını yeryüzünden silmek amacıyla ortaya atılmış bir iddia bu.
Evet.
Yani öyle bir şey zaten mümkün değil. Ve Allah da zaten bunlara muvaffakiyet zaten hiçbir şekilde vermeyecekti ve vermedi de. Üstüne üstlük Allah rezil etti. Bakın 300 milyon fosille rezil etti herkesin gözü önünde. Ne kadar saçma sapan bir akılları olduğunu, akılsız olduklarını Allah dünya aleme gösterdi. Adnan Bey'i de vesile etti. Bizi de vesile etti Allah'ın izniyle
inşallah. Maşallah evet.
Evet tabii Darwinizm büyük bir bela. Onun için bitirilmesi gerekiyor. Yani tek başına çarpık bir böyle hani bir yalan bir felsefe değil. Çok zararlı bir şey. Çünkü siz Allah'ın varlığını inkar ederseniz ki Hazreti Adem'den beri mücadele inananlarla inanmayanlar arasında oluyor. Allah'ın sünneti bu şekilde adetullah. Dünyadaki yaratılış amacına da uygun olan bu. İman edenlerin imanı denensin diye Allah bu şekilde kurmuş sistemleri inşallah. Darwinizm de bunun bu dönemdeki geçerli dayanağı olmuş oluyor. Yani ateizmin, Allah'ı inkar eden bütün felsefelerin temelinde Darwinizm var. Siz onu çekip aldığınız zaman o zaman işte bütün çatışma felsefesi, savaşların, anarşinin, terörün kaynağını kurutmuş oluyorsunuz. Yani bataklık kurutulmuş oluyor. O zaman tabii ki sivrisinek ortaya çıkamaz. Yoksa sivrisinekleri hiç teker teker avlamaya kalkmakla olmaz. Yani bu çok belli. Değil mi? Mutlaka bataklığın kurutulması gerekiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu oluyor şimdi. Bu bataklık kuruyor. Kuruma aşamasına geldi inşallah. Son beli kırıldı. Fikren ciğeri söküldü Darwinizmin.
Yani Darwinizm daha sonra sosyal Darwinizm olarak toplumlara da yansıtıldı.
Evet.
Bu insanların hayatını, toplumsal yaşamı, devletlerin, ülkelerin birbirlerine olan ilişkilerini, savaşlara kadar her şeyi etkileyen bir ideoloji haline aldı. Yani hem inanç, batıl bir inanç hem de ideoloji haline aldı. İşte Marx'ın, Hitler'in, Stalin'in, Mao'nun hepsinin Darwin'e olan hayranlıkları açık.
Evet.
Mesela Marx kendi kitabını Darwin'e, büyük bir hayranım olan Darwin'e atfetmiş. Mesela imzalamış evet. önüne. İşte bizim fikirlerimizin temel direği budur demiş. Değil mi? Yani diyalektik materyalizmi, Marksizmi hep Darwin'e dayanılmış. Lenin de aynı şeyleri söylemiş. Evet. Ve Lenin elle silah alıp yöneticilerin öldürülmesi, işte bir devrim yapılması gibi silahlı mücadeleye kadar götürmüş. Hep Darwin'e atfederek. Hitler aynı şekilde kafatası ölçümleri yapmış. İşte diğer ırklar, ben o ırkları yok edeyim, üstün Alman ırkı kalsın, gerisi maymundur bunların demiş. İşte milyonlarca insanın ölmesine vesile olmuş. Güzel şehirlerin yok olmasına, değil evet, mi? Evet. Bütün insanların aç, sefil vaziyette, çoluk çocuğun perişan vaziyette kalmasına da vesile olmuş. Stalin hakeza, değil mi? Biz evrimle eğitmeliyiz gençleri, evet, diyor, itiraf ediyor, söylüyor ve kendisi 50 milyon insanın ölümüne sebep oluyor. Mao hakeza aynı şekilde. Nerede kan, nerede o ideolojilerden gelen savaşlar, kanlar varsa hep kendi fikirlerini, ideolojilerini de Darwin'e dayandırmışlar. Yani bu tarihi bir gerçek. Belli. O çatışma, doğadaki çatışmadan bahsediyor Darwin. İşte güçlü olan zayıfı ezer ve bir çatışma olur, güçlü olan ayakta kalır diyor. Bu çatışmaya bağlıdır diyor doğadaki ilerleme. Almışlar bunu aynen toplumlara yansıtmışlar. İşte komünizm, Marksizm bunu almış, demiş ki böyle bir çatışma, doğadaki bu çatışma, işte Darwin'in söylediği bu çatışma insanlar arasında da vardır. Onların arasında da sınıflar arasında vardır demiş. İşte işçi sınıfıyla burjuvazın birbiriyle çatışacak. Sosyal, işte diyalektik bir şekilde bunu açıklamaya devam etmiş. Marksist terör yapan gruplar da işte bunlara inanmışlar. Evet. Bu Darwin'in vesilesiyle gitmişler, insanları öldürmüşler. Komünizmle faşizm, dünya savaşları meydana gelmiş. Hitler de aynı şekilde. Yani solda Darwin'de olan hayranlığını Hitler ortaya koymuş. Faşizmin de temelinde o var. Değil mi? Kafatası şey, ırkları. O çatışma prensibini almış, ırklar arasında uygulamış Hitler'de. Bu çatışma ırklar arasında vardır demiş. Gitmiş çatışmış işte, herkesi öldürmüş ondan sonra. Sonra kendisi de aynı şekilde dünyayı hercümerc etmiş. Emperyalizm, değil mi? Bu da büyük bir şey olmuş. Dünyanın yakın zamanlarına kadar. Evet. Avrupa ülkeleri, işte üstün Avrupa ırkı diyor ya Darwin kendince. O diyor gidip barbarları, yani henüz gelişimini tamamlayamamış insanlar gibi gösterip Türkleri de, Necip Türk milletini de, bizi de onların arasına katıp İşte onların üzerinde bir tahakküm kurulması gerektiğinden bahsediyor.
Yok edilecek.
Bunu da devlet, evet, felsefesi olarak almışlar. Bu çatışmayı gidip devletler arasında uygulamışlar. Ve dünya savaşları, işte o emperyalist akımlar buradan gelişmiş.
Hatta, sömürgecilik tabii.
Tabii sömürgecilik, değil mi? Birçok insanın ölümüne vesile olmuş. Sebep olmuş, neden olmuş. Kapitalizm de aynı şekilde. Yani bu görüyoruz, bir başkasının üstüne basıp ezerek geçme. Yani o çatışmayı bireyler arasında uygulamış ve dünya bu şekilde hercümerc olmuş. Yani kan, revan, mutsuzluk, açlık, evet, sefalet, bunların hepsinin kökeninde Darwinizm var.
Darwinizmin düşmanlığın kökeninde var zaten. Yani eğer bir toplum diğer topluma düşman oluyorsa temeline bakıyorsunuz ırkçılık çalışılmış. Irkçılık propagandası yapılmış. İşte sen ondan daha üstünsün. O yüzden işte onun ölmesi şeydir. Yanlış bir şey olmaz, onu öldürebilirsin, ortadan kaldırabilirsin gibi. Bunun gibi böyle mantıklar geliştirilmiş. O sömürgecinin temelinde de o var. Ülkelerin öz kaynakları çalınırken, başka yerlere taşınırken ve sömürülürken işte bu mantıkla yapılmış hepsi. Sizin yapmanız, sizin kullanmanız daha evladır. İşte onlar hak etmiyorlar aslında, onlar aşağı ırklar. Onlar işte sefil, rezil kabileler şeklinde propagandalar yapılarak bu Darwinist ideolojiye bina edilerek haklı göstermişler kendilerini devletler, hükümetler, evet, ve bunu resmi ideoloji olarak kullanmışlar.
Terörün felsefesinde de bu var.
Aynı şekilde.
Tabii yani mesela terörist başı kendisi de açıklıyor. Terör örgütünün ideolojisi zaten Marksist-Leninist ideolojisi, evet, yani bunu bilmeyen, evet, yok. İşte Marx'ın Lenin'in Darwin'e olan hayranlığı ve elinize silah alın, devrim yapın, insanları, yöneticileri öldürün düşüncesiyle felsefesi hani uyguluyorlar bunlar da. Bunların da inançları aynı şekilde Darwinist. Yani o terörist başı kendi kitaplarında da söylüyor. Yani hayvanlardan geçişlerden bahsediyor.
Unutular var, okuyalım mı onları?
Çok iyi olur.
Çok net delilleri var burada.
Yani çatışarak, evet, yükselebiliriz mantığıyla. Evet. İşte ne yapıyorlar? Geliyorlar. Devletin polisiyle çatışıyorlar. Hükümet güçleriyle çatışıyorlar. Öldürüyorlar.
Evet.
Bu şekilde yükseleceklerini zannediyorlar. Bu şekilde yükselinir mi çatışarak?
Evet.
Yani, eğer yükselmek istiyorsan bir defa akılla, bilimle, kültürle yükselirsin. Çatışarak yükselinmez.
İşte hayvan olarak görüyor karşıdakini. Kendini de hayvan olarak
kendini
görüyor.
Kendini de öyle görüyor.
Yani bir
tabii
insani bakış açısı yok. Yoksa bebek caniliği nasıl mümkün olabilir? Evet. Değil mi? 30 bin insanın ölümüne vesile olmak, neden olmak. O ölümleri nasıl rahatça insan öldürebilir?
Evet.
Ancak bu felsefe olacak. Yani beyninin içinde kendi bu düşünceyle hareket ediyor olacak ki bir başkasına silah çevirsin, ölsün. Evet. Öldürsün.
Tabii sen hayvansın. Hiç, dolayısıyla hiçbir sorumluluğun yok. Tesadüfen meydana geldin.
Değerin de yok o zaman.
Evet. Ne yaparsan yap, güçlü ol, ayakta kal, mantığını verirsen o olur tabii. Mesela şimdi tabii Darwinizm doğal sonucu komünizmdir, terördür. Yani çok açık bir şekilde faşizmdir, terördür. Mesela komünizm kurucusu Marx diyor ki, eğer çelişme ve çatışma olmasaydı var olan her şey nasılsa öyle kalırdı diyor. Yani çatışma ilerlemenin temelidir. Kan dökme ilerlemenin temelidir. Şiddet ilerlemenin temelidir mantığını getirmiştir Karl Marx. Lenin de diyor ki gelişme zıtların mücadelesidir. Yani gelişme için mutlaka çatışma, değil mi? Terör. Zaten Lenin söylüyor. Karakolları basalım diyor. Askerleri öldürelim, polisleri öldürelim. Herkesin malına ve hükümetin mal varlıklarına el koyalım diyor. Lenin'in iddiası bu şekilde evet. Ve kanlı Bolşevik ihtilalini yapıyorlar dolayısıyla. Mesela Lenin devam ediyor. Bazı kimseler bizi zalimliğimiz sebebiyle ayıpladıkları zaman bu kişilerin en basit Marksist prensipleri dahi nasıl unutabildiklerini hayret etmekteyiz. Şaşırıyor zalimliğimiz nedeniyle ayıpladıkları zaman diyor. Bakın Lenin diyor ki aynı zamanda terörü prensip olarak hiç reddetmedik ve hiçbir zamanda reddetmeyiz. Terörist, yani adam terörü savunuyor, açıkça savunuyor. Bunu aynı zamanda Börücübaşı da yapıyor değil mi? Lenin'in bu söylediklerini. Hı hı. Mesela bakın o söylediğim alıntıyı da okuyayım size. Hı hı. Lenin diyor ki polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. Vladimir Lenin teorik ve pratik terör hakkında.
Kim yapıyor evet. Bunu? PKK yapıyor işte.
Evet yani terörün mantığı Darwinizm'in içinde var zaten. Yani bu şaşıracak bir şey yok. Tabii ki Darwinizm doğal sonucu komünizmdir. Yani çatışma mantığını bu doğanın diyalektiği diyorlar. Bu da diyor ki toplumun diyalektiği diyor. Tarihin diyalektiği diyor değil mi? Bir fikir vardır diyor. Tez, antitez, sentez. Yani çatışarak ilerler insan diyor. Karl Marx da aynı şeyi söylüyor. Şiddet diyor ilerlemenin temelidir diyor. Ve doğal olarak tabii terörizme gidiyor bu mantık.
Ne kadar saçma yani. Evet. Ben diyor seninle kavga edersem ikimiz de ilerleriz gibi bir mantık. Yani kavga ederek bir şey çözülür mü?
Evet. Bakın.
Normal anlaşarak çözülür. Yani barış yapılarak, anlaşarak. Yani bir sorun varsa, problem varsa zaten ortak nokta, ortak paydada her iki tarafında menfaatine bir anlaşma yapılır. Evet. Çözülür problem. Barışla çözülemeyecek problem mi var?
Evet. Bakın mesela Hitler'in en önemli fikri dayanağı olan Alman tarihçi Heinrich von Treitschke var. Diyor ki uluslar ancak yani bu faşizmin fikir babalarından uluslar ancak Darwin'in yaşam kavgasına benzer şiddetli bir rekabetle gelişebilirler. Yani bütün şeylerin Darwin'den alıyorlar, Darwinizm'den alıyorlar. Mussolini diyor ki imparatorluğunun zayıflamasını evrimin en önemli itici gücü olarak savaştan kaçmaya çalışmasına bağlıyordu.
Şimdi en yakın örnek mesela Irak Savaşı mesela Irak'ta. Ülke harap oldu bak ortada değil mi? Çatışma bir ülkeyi ilerletiyor mu? Yani ne kadar geriye gitti? Zaten hep bilinir yani sosyolojik olarak da işte dünya savaşlarının dünyayı ne kadar, dünya savaşlarına katılan ülkelerin ne kadar geri kaldıkları mesela bilinen bir şey gerçektir. Türkiye neden İkinci Dünya Savaşı'na girmek istemedi? Geri kalmamak için, kaynaklarını tüketmemek için girmedi. Girseydi çünkü bundan çok daha da geriye gidecekti de o yüzden. Gerilememek için. Demek ki savaşma, çatışma insanları ilerletmiyor. Ülkeleri ilerletmiyor toplumları. Ancak geriletiyor tabii ki.
Tabii Allah... İşte insan evrimci olunca evet. Aklı başında olmuyor. Aklı başında olmayınca da akılsız böyle deli saçması işler yapıyorlar. Yani bu insanlıkla alakası var mı bu terörlerin, bu şeylerin? İnsanların ölümüne sebep oluyor.
Evet.
Evet. Son dakikaya girmişiz.
İnşallah.
Tabii şunu da söyleyelim. Yani Allah'ın izniyle Allah'ın emrettiği bir yani Allah'ın emri olan bir şey var. O da merhamet, sevgi, şefkat. Mesela Allah evet. Müşrikler yani putperestler değil mi? Puta tapanlar dahi sizden eman istediğinde yani güvenlik için aman istediklerinde onları güvenlik içinde olacağı yerlere ulaştırın diyor Allah. Yani İslamiyet'te mutlak merhamet vardır. Hatta katillerin bile değil mi? Allah affedilmeleri daha hayırlıdır diyor. Evet. Yani değil mi? Affetmeyi hep Allah daha hayırlı olarak belirtiyor. Evet. Adaleti kendi aleyhinizde bile olsa ayakta tutun diyor. Yani ne çatışma var, tam tersine merhamet, sevgi, şefkat, adalet var inşallah. Ve insanlar da bunu Allah'ın izniyle ahir zamanda Mehdi döneminde tam olarak yaşayacaklar inşallah. Bu Kur'an ahlakını. Değil mi? Türkistan Birliği hocamız hep söylüyor. Türkistan Birliği Ermenistan'ı da içine alacak, değil mi? Hristiyanları da, Musevileri de, İsrail'i de içine alacak inşallah. Herkesin güvenlik, merhamet, sevgi, şefkat, adalet ortamında yaşayacağı
inşallah.
Muazzam bir devre çok yaklaştık inşallah alametleriyle.
İslam zaten kelime anlamı olarak barış demek.
Evet, barış.
Selam kelimesi de yine oradan geliyor. İslam kelimesinden türeme. Sonuç itibariyle zaten İslam'ın yaşandığı, Kur'an ahlakının yaşandığı bir ülke tabii ki barış ülkesi, adalet ülkesi olmuş oluyor ki bütün ülkelere de, bütün dünyaya da örnek teşkil edecek bir şey, ortam inşallah.
Müsaade ederseniz programı bir ayeti kerimeyle
inşallah
bitirelim. Kasas suresi 88. son ayeti. Şeytanlar Allah'a sınırım. Ve Allah ile beraber başka bir ilaha tapma. Ondan başka ilah yoktur. Onun yüzünden, zatından başka her şey yok olucudur. Hüküm onundur ve siz ona döndürüleceksiniz.
Maşallah.
Maşallah.
Evet, hayırlı geceler diliyoruz. Yarın aynı saatte inşallah 9 ile 11 arası bir başka programda birlikte olmak üzere veda ediyoruz inşallah. Yarın görüşmek üzere inşallah Allah'ın izniyle. Veda demeyelim de inşallah. Programı bu şekilde kapatıyoruz. Saat 12'de de hocamızla birlikte inşallah programımız devam edecek.
İnşallah.
İzlemeye devam edin inşallah. Hayırlı geceler.
İyi geceler.